İyi akşamlar sayın izleyiciler. Yine bir Adnan Oktar'la baş başa programında birlikteyiz. Bu akşam Samsun Aks, Kanal S ve TV Kayseri ekranlarından size sesleniyoruz. Ayrıca bizi dinleyebileceğiniz radyo istasyonları ve internet sitelerini size söylemek istiyorum. Radyolarımız Mavi Karadeniz Radyo 106.4, Radyo Star 94.0 Aksaray, Güneydoğu Radyo 99.6 Şanlıurfa, Emek Radyo 101 Mardin, Enerji Radyo 90.0 Ordu, Keyif FM 92.7 Nevşehir, Radyo 37 95.2 Kastamonu, Asır FM 96.0 Adıyaman, Ilgın FM 97.4 Konya, ayrıca internet sitelerimiz www.haberhilal.com, www.harunyahya.tv, www.bugraayan.com, www.selamhaber.com sitelerinden bizi izleyebilirsiniz. Bu akşam değerli konuklarımız var, birlikteyiz. Sayın Erkan Seyhan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Doktor Cihat Gündoğdu, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İsterseniz Darwinizm konusunu konuşalım. Çünkü dünyaya çok zarar veren bir ideoloji. Hakikaten son derece saçma. Siz Erkan Bey, Bilim Araştırma Vakfı adına, Adnan Bey adına birçok konferanslara çıkmıştınız.
Evet.
Bu konuda çok tecrübelisiniz.
Estağfurullah.
Sizin değerliğinizden yararlanalım.
Estağfurullah.
Neden bu kadar saçma bir şey ayakta tutulmaya çalışıyor? Nedir saçma yapan Darwinizm nedir? İsterseniz onunla başlayalım.
Şimdi Darwinizmi saçma yapan o kadar çok şey var ki hangisinden başlayacağımı bilemiyorum ama... Bilimsel delillere geçmeden önce ben çok kısaca şunu anlatmak istiyorum. Darwinizm aslında öyle bir çürük temelin üstüne oturtulmuş bir teori ki çok basit bir mantıkla, düz mantıkla bir çocuğun bile, bilimsel hiçbir konuyla o güne kadar ilgilenmemiş bir insanın bile çok rahatlıkla anlayabileceği akıl almaz bir iddia aslında. Bu da nedir? Darwinizm her şeyin tesadüfle oluştuğunu iddia ediyor. Çevremizde gördüğümüz tüm bu mükemmelliklerin, harikalıkların, kendi vücudumuzda inanılmaz sistemlerin, uzaydaki inanılmaz sistemlerin, her şeyin kör tesadüfler sonucunda ortaya çıktığını iddia ediyor. Şimdi çok basit bir mantıkla düşünelim. Ne tesadüfen olabilir, ne olamaz. Bunu anlamak için çok fazla bir şey bilmeye gerek yok. Eğer bir şeyin bir fonksiyonu varsa, belli bir şekli, şemali bir dizaynı varsa, bir işe yarıyorsa, herkes böyle bir şeyi gördüğünde bunun bir akıl tarafından, bir bilgi tarafından özellikle tasarlanıp yapıldığını hemen anlar. Şu önümüzde duran masa bile aslında çok basit bir yapısı var. Hemen hemen tek veya birkaç çeşit malzemeden oluşuyor. Basit bir şekli var ama hiç kimse, akıl sahibi hiç kimse bu masayı gördüğü zaman herhalde bu masa zaman içinde işte buradaki ahşabın rüzgarla erozyona uğramasıyla şekillendi. Sonra altına metal bacaklar geldi. Ortasına da güzel bir cam yerleşti. Uzun zaman içinde de böyle güzel bir masa oldu demez. Herkesin diyeceği şey bu masayı mutlaka şeklini şemalini tasarlayan, sonra bu tasarıma göre bunu üreten, yapan birileri var der. Ve bundan da asla şüphe etmez. Veya sahilde yürürken bir insan dalgaların çarptığı kumların üstünde belli belirsiz bir takım şekiller görürse bunu dalgalar yapmış der ama orada kumdan yapılmış bir kale görürse,
evet,
hiç kimse bunun tesadüfen olduğunu düşünmez. Hele o kalenin duvarları varsa, merdivenleri varsa, pencereleri varsa, işte tepesine de bir Türk bayrağı dikilmişse, herkesin yapacağı yorum ortaktır. Der ki, evet, birileri o anda orada göremiyorsa bile, bu kumdan kaleyi buraya yapmış. Ve bunu yapan bir akla sahip,
evet,
bir bilgiye ve bir güce sahip. Şimdi biz bu örneklerle hiç kıyaslanmayacak bir şeyden bahsediyoruz. İnsan vücuduna baktığımız zaman her bir organ, her bir sistem, sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, işte gözümüzdeki mucize, tek bir hücrenin içindeki akıl almaz mucizeler, bunların hiçbiri zaten akıl sahibi hiç kimse tarafından tesadüfle açıklanamaz. Mutlaka bunları hiç yoktan var eden, sonsuz bir akıl, sonsuz bir güç sahibi, yüce bir yaratıcı vardır. Bunların evet, hepsini yüce Allah yaratmıştır.
İnşallah.
Dolayısıyla evrim teorisi işte niye sorusu akla geliyor, niye bunları savunuyor? Bu tamamıyla ideolojik bir şey. Sonuçta Allah'ın varlığını inkar etmekle direnen insanlar bir şeye tutunmak zorunda. Buna sözde bir temel oluşturmak zorunda. İşte zamanında Charles Darwin çıkmış, o günkü şartlarla kör topal bir teori ortaya atmış. Aslında yıllar geçtikçe onun o zaman iddia olarak ortaya attığı şeyler tek tek bilim tarafından çürütülmüş. Artık hiçbirinin bir anlamı kalmamış. Ama gittikçe azalarak, özellikle de Adnan Bey'in sayesinde yazdığı eserler, internet siteleri gittikçe azalarak halen, ama tabii savunanlar var. Onlar da zaman içinde hatalarını inşallah fark edeceklerdir diye düşünüyorum.
İnşallah. Tabii bilim çok önemli. Hakikaten bilim adamı olmaya gerek yok. Fakat telkinle böyle bir nevi büyü gibi insanların bilinçaltına bu kadar saçma bir şeyi yerleştirmeye çalıştılar. Ben çok açık söylüyorum. Bakın, biliyorsunuz doktor oldum, yurt dışında eğitim gördüm. Evrim teorisinin neden geçersiz olduğunu, neden hangi bilimsel delillerle çürütüldüğünü Adnan Bey'den öğrendim.
Evet,
hakikaten yani tabii ki Allah'a inanıyor. Hakikaten Allah'a inanıyordum. Allah'ın yarattığına, tesadüfen olamayacağına. Ama evrim teorisinin geçersizliğini, bu kadar saçmalığını açıkçası hocamızdan öğrendim.
Evet,
Allah razı
inşallah,
olsun.
İnşallah.
Hocamız üzerinde durduğu çok önemli bir konu var Cihat Bey. Biliyorsunuz proteinlerin tesadüfen oluşması imkansız.
Evet.
Proteinlerde artık evrim teorisinin veya bilimsel olarak olabilecek en temel noktası. Neden proteinlerin oluşması imkansız olduğunu bir anlatır mısınız? Herkesin anlayacağı biçimde.
Tabii, şimdi Darwinistler düşünen insanlar değiller. Yani bunu şöyle gözlemleyebiliyoruz. Bir defa ortaya attıkları iddianın temeline indiklerinde, bir defa canlılığın yeryüzünde tesadüfen ortaya çıkabilmesi için, ki iddiaları bu, tesadüfen ortaya çıkın diyorlar. O zaman temel yapı taşlarının bir defa tesadüfen ortaya çıkabilmesi lazım. Öyle değil mi?
Evet.
Yani bir bina tesadüfen ortaya çıkabiliyor diyorsa bir insan, dedikleri yani bundan daha öte bir şey aslında da. O zaman tuğlaların da tesadüfen ortaya çıkmış olması lazım. Onu bir araya getiren çimentonun da tesadüfen bir araya gelmiş olması, oluşması lazım. Bakıyoruz, o zaman canlının yapı taşları neler? Proteinler. Proteinlerin yapı taşları neler? Amino asitler. Bakıyoruz, bir amino asit tesadüfen meydana çıkabilir mi diye bakıyoruz. Hayır. Ne laboratuvar ortamında ne de doğal ortamında, yani işte rüzgarın şimşeklerini çaktığı, işte o ilkel atmosferik şartları mesela öne sürüyorlar. Öyle bir ortamda asla ve asla canlılarda kullanılmakta olan yapı taşları olan amino asitler, onların bir yere getirdiği proteinler tesadüfen oluşabilecek yapılar olmadığını görüyoruz. Oldukça ileri düzeyde kompleks yapılar. Karmaşık bir düzeni var ama düzen var. Yani bir tesadüfi bir yapı söz konusu değil hiçbir şekilde. Çünkü o proteinin, bir protein ortalama 500 amino asitten oluşuyor. Vücutta kullanılan, canlılarda kullanılan bir protein.
Kaç tane protein var doğada tahminen?
Trilyonlarca var.
Trilyonlarca değil mi?
İnsan vücudunda 200 bin çeşit var. Ve bunlardan bir tanesini ele alsak, 500 amino asitten oluşan sitokrom C proteini ele alalım. Ki her hücrenin içinde mutlaka olması lazım. Çünkü oksijeni kullanan, oksijeni yakmaya yarayan bir protein bu, sitokrom C. O kendine ait has dizilimini bir araya getirmek, bir defa belli bir bilgiye dayalı olarak meydana gelmesi gerekiyor. Bunlar bir tesbih taneleri gibi dizildiğini varsayalım. Belli bir sıra dahilinde dizilmeleri gerekiyor. Ve belli bir kimyasal bağla bağlanmış olmaları gerekiyor. Şimdi bunu incelediğimizde şunu görüyoruz. Zaten bu proteini oluşturabilmek için amino asitleri bir araya getirip de onları kimyasal olarak bağlayabilmesi için başka bir proteinin zaten var olması gerekiyor. Yani proteinlerin var olması için zaten proteinlerin hali hazırda olması gerekiyor.
Protein var olması için protein var olması gerekiyor. Evet. Yani bu ne demek? Yaratılmış yani, olması gerekiyor hepsinin birlikte.
Yani Darwinistler bunu düşünememişler diyoruz.
Evet.
Yani böyle bir temel bir iddiayı siz ortaya atarken daha bunu düşünememişseniz, o zaman yani daha ötesini zaten adım adım ilerlemeye zaten gerek kalmıyor. Bakın daha yani Darwinistlerin akılsızlıkları burada ortaya çıkmış oluyor.
Tabii.
Bunu düşünememişler. Başka bir sürü şey var düşünmedikleri. Onların üzerine de gidebiliriz tek tek.
Bu indirgenemez kompleksik denilen şeye bir örnek aslında.
Evet.
Değil mi anlattınız? Mesela bu o kadar çok şeyde var ki, organda var ki, mesela insanın gözü de. Yani hani şimdi gözümüz var ve görüyoruz diyoruz. Böyle, gerçi iki değerli doktorumuzun yanında bu konuyu ben girdim ama. Şimdi sonuçta gözün öyle parçaları var ki her birinin tek tek zaten öyle oluşabilmesi mümkün değil, akıl alacak bir şey değil. Yani en dıştaki o şeffaf kısım. Ya o da normal hücrelerden oluşuyor. Yani normal vücudun diğer hücrelerinden aslında genel anlamda bir farkı yok ama o şeffaf. Yani ışık onun içinden geçebiliyor. Hem de o kadar şeffaf ki yani camdan, sudan hepsinden daha şeffaf. Yani düşünün ki gözü olmayan bir canlının günün birinde vücudunun belli bir yerinde hem de birbiriyle simetrik olarak bazı hücreleri şeffaf bir doku oluşturmaya başlayacak.
Kristalin diye bir protein yaptıkları için çok özel bir protein yapıyorlar. Çok önemli yani dediğiniz.
Evet yani hani bunla, ne oldu da bunu yapmaya başladı?
Evet.
Yani ne oldu hani?
Değil mi?
Ve şimdi diyelim şeffaf bir şey meydana geldi. Yani ne işe yarayacak? Yani o şeffaf şey. Işık nereye gidecek? Şimdi onun arkasında mercek olması lazım. Mercek olacak ki o gelen ışığı belli bir noktaya odaklasın. Orada ışığın az girip çok girmesini sağlayacak bir parça olması lazım. İris olması lazım. Retina olması lazım.
Evet.
Ve bunların hepsinin aynı anda olması lazım. Çünkü bunlardan herhangi bir tanesi eksik olduğu zaman orada işe yarayan hiçbir şey olmuyor. Yani göz ana olarak 40 ana parçadan oluşan bir organ diye düşünürsek, o 40 parçanın 40'ının da her birinin o mükemmel haliyle aynı anda olması gerekiyor. Bu şimdi zaten akıl alacak bir şey değil. Ve bu zaten evrimcilerin kendi iddialarını, yani iki ayrı iddiasını birbirine tezat hale getiren bir şey. Çünkü niye? Şimdi evrim teorisini savunanlar diyorlar ki, işe yaramayan organlar zaman içinde körelip yok olur. Zaten bu da doğru bir şey değil de böyle bir iddiaları var. Şimdi öbür taraftan da mükemmel bir organın zaman içinde yavaş yavaş oluşacağını iddia ediyor. Nasıl olacak bu? Şimdi onun bir parçası oluştu, işe yaramıyor. O zaman zaten yok olması lazım.
Evet.
Yok, yok olmayacak. Şeffaf doku bekleyecek, zamanla mercek olsun.
Evet.
Hepsi bu arada iki gözümüz var ya, simetrik olarak ikisi aynı anda oluşacaklar. Ve birbiriyle koordineli çalışacak şekilde oluşacaklar. Yani zaten bu indirgenemez komplekslik, yani küçültülemez, daha basit hale getirilemez kompleks yapılar evrim teorisini zaten hani diğer binlerce, on binlerce konu gibi kökünden ortadan kaldıran bir şey.
Evet.
Böyle bir tane canlı olsun, böyle bir tane sistem, böyle bir tane organ olsun zaten hiç kimse tesadüften, dolayısıyla evrim teorisinden, Darwinizmden bahsedemez. Ama biraz önce anlatılan konu bu ve bunun gibi on binlerce örnek evet. Zaten kökünden çürütüyor. Darwin'i
kesinlikle düşünmeklerini ortaya koyuyor. Şunu hemen eklemek istiyorum, korneadan bahsetmişken. Mesela korneadaki hücreler çekirdeklerini dahi yok ediyorlar, atıyorlar, dışarı atıyorlar ki hiçbir engel olmasın, şeffaflığı tam sağlamak amacıyla. Kristal berraklığında bir şeffaflık olsun da ışık, dışarıdaki objelerin yansıyan ışığı retinaya eksiksiz bir şekilde tam olarak düşebilsin diye. Aynı zamanda normalde hücrelerin arasında damarlar olması gerekiyor onları evet. besleyen. Bakıyoruz korneada o damarlar da yine yok, damarlar da çekilmiş. Nereye gitmişler? Orayı bırakmışlar, damarsız bırakmışlar. Peki oksijensiz mi kalmış onlar? Hayır. Bakıyoruz nasıl oksijen elde ediyorlar? Yüzeyden elde ediyorlar. Gözyaşının içinde özel olarak çözülmüş halde buluyor kornea hücreleri. Hazır olarak oksijeni buluyorlar. O da düşünülmüş. Şimdi hep düşünülmüş olduğunu görüyoruz. Hep bir plan var, program var. Tesadüfe asla yer yok. Şimdi kornea kendi bu şeffaflığını tek başına mı akıl edip de böyle bir şey sağladı? Ya da etrafındaki damarları siz gidin buradan mı dedi? Damarlara bakıyoruz, damarlar da o zaman akıllı. Korneaya bakıyoruz, kornea da akıllı. Peki kornea biliyor mu arkasında mercek olduğunu da ışığı oraya gönderdiğini bilsin? Ya da daha arkada retina olduğunu mu biliyor ki gönderdiği ışığın orada elektrik sinyaline çevrilip de görüntünü sağlanacağını beyinde bilsin? Hayır, böyle bir görev paylaşımı asla mevzubahis değil. Burada şuursuz hücreler var, şuursuz atomlar var. Şuurlu olan tek bir yaratıcı var burada. Bu şuuru, bu yaratıcı gücü asla bu pagan ya da işte putperest bir din artık diyeyim. Yani bu Darwinistlerin yaklaşımı bundan başka hiç öte bir şey değil. Yaptıkları şey maddeye bir bilinç aşılamak. Madde bunu işte kendi buldu, kendi yaptı şeklinde böyle düşüncesizse, düşüncesizce temeline indiğinde saçmalığı rahatlıkla anlaşılan bir mantıksızlık ortaya koymuş oluyorlar. Buradaki akıl, şuur çok net ve her aşamasında bu şuuru birbirine devam eden bir şuuru görmüş oluyoruz.
Bu indirgenemez komplekslik hakikaten bitiren bir şey. Proteinler de aynı şekilde bitiren bir şey. Mesela Charles Darwin diyor ki evrim teorisini çürüten en önemli kriterleri zaten Darwin kendisi söylüyor. Eğer diyor birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Göz oluşamıyor, evet, bitti. Zaten yıkılmış. Bakıyorsunuz ilk göz 500 milyon yıl önce mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Binlerce mercekli trilobit gözleri 500 milyon yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten bu evrim teorisini kökten bitiriyor. Bir de çok önemli bir husus, seyircilerimizin bir kısmı bunu bilmeyebilir. Bütün vücuttaki bütün hücrelerin DNA'sı birbiriyle tıpatıp aynı. Ama kimi gözü oluşturuyor buradaki hücreler, tam olması gerektiği yerde. Buradaki kulağı yapıyor, buradaki saçı yapıyor, tıpatıp aynı olduğu halde. Ve bilimsel olarak bunun neden olduğu hala da tam olarak keşfedilemedi. Inşallah. Bir tek hücreden oluşuyorlar.
İnşallah. Burada o ilk gözden bahsettiniz ya, onu hemen hatırlatayım. Biz daha doğrusu seyircilerimizle bilgileri olsun. Oktar'la beraber biz şeydeyken, bu Papalık Üniversitesi'ndeki konferansa gittiğimizde ben de söz aldım ve tesadüfen hiçbir şeyin oluşamayacağını bir örnekle izah etmeye çalıştım orada. Francisco Ayala'nın konuşmasında her şeyin tesadüfen olabileceğini anlatmıştı orada. Hatta gözün de tesadüfler sonucu oluşabileceğini, önce işte bir oyuk oluşacağını, daha sonra oyuğun daha da derinleşeceğini, sonunda o oyuğun işte ışığa hassas hale gelebileceğini ifade etti.
Sebep niye olacakmış?
Ve bunun milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş gelişeceğini iddia etti. Tabii hiçbir bilimsel gerçek ortaya koymadan, yani bir delile dayalı olmadan böyle bir hikayeyi uydurdu diyeyim.
Hayır zaten de, öyle bir uydurdu
masal
ki.
Gibi yani.
Böyle, masal anlattı.
Hayır çizmiş, ne yapmış biliyor musunuz? Biraz yarım çeyrek daire yapmış, ikinci şekilde yarım daire var, üçüncü şekilde tam daire var, işte gözün evrimi diyor. Yani böyle kepazelik şeklinde yani.
Masal,
komik yani.
Başka hiçbir bilimsel...
Hayır zaten oradaki canlının amacı ne yani, hani bir amacı olması lazım. O zaman zaten haşa o canlıya ilahlık vermiş oluyor. Yani bir plan dahilinde onu oyuk daha oyuk daha oyuk işte şef yani bu nasıl oluyor, bir şey olabilir ki? Bir kere zaten hani gözü... Allah'ın yaratmasından önce görme diye bir kavramı yaratıyor Yüce Rabbimiz. Evet. Yani bizim ya da canlıların böyle bir şeyi yokken zaten hayal etmesi bile mümkün değil ki. Yani şimdi evrimcilerin zaten akıl almaz şeylerinden biri de o. Yani onların dediğine göre güya işte canlı oluştu bilmem ne. Hani ilk başta gözü olmayan bir canlı var. Ya gözü olmayan bir canlı görme diye bir kavramı nereden bilip de kendine göz yapmayı düşünebilecek? Yani böyle bir şey olabilir
kendi
mi?
Kendi vücudunu asla şekillendiremez. Hiç kimse. Biz yapabiliyor muyuz
tabii
öyle
ki yani şey? Zaten isteyeyim. Öyle bir kavramı hayal edemez.
Evet.
Yani görmeyi bilmeyen nasıl görmekten bahsedecek? Ya da nasıl kendisine görmek için göz duymayı bilmeyen, sesleri bilmeyen, tad almayı bilmeyen? Yani bunların hepsi zaten bu kavramlar hiç yoktan var edilmiş kavramlar. Ve sonra... Yüce Rabbimiz bunlara sebep işte gözler var etmiş, kulaklar var etmiş. Bize konuşmayı sağlayacak, vesile olacak işte organlar var etmiş. Yoksa yani biz bunların hiçbirini hayal edemezdik. Şimdi hadi mesela diyelim ki uçsak iyi olur, hadi kendimize kanat yapalım insanlar.
Evet. Yani. Tabii şimdi buradaki işte onu hemen hatırlatayım. İşte bu konferansı, bu sunumu yaptıktan hemen sonra ben de söz aldım, sorusu olan var mı dediğinde. Kimse tabii soru sormuyor. Ben söz aldım. Dedim ki bakın dedim 520 milyon yıl kadar önce ilk canlıda biz zaten gözlere rastlıyoruz. Trilobit'i örnek verdim. Çok ünlü bir fosildir yani bu. Çok bilinen soyu tükenmiş bir tür aslında, denizin derinliklerinde yaşayan. Ama bir tane gözü yok, iki tane yok, 600 tane gözü olan, hatta 1200 tane gözü olan trilobitler var. Ve bugünkü gözlerden çok daha ileri göz yapısına sahip oldukları saptanmış durumda. Bunun daha ilk gözün daha atası olmadan, daha ilkel bir formu olmadan bir anda ortaya çıkmasının evrimle asla açıklanamayacağını söyledim. Bu konuda ne diyorsunuz dediğimde cevabı ne oldu biliyor musunuz? Bu dünyaca ünlü Francisco Ayala, evrimci Francisco Ayala'nın cevabı şu oldu. Ben dedi, trilobiti bilmiyorum dedi.
Saçmalama sorun dedi.
Lütfen dedi bu soruyu dedi. Simon Conway Morris adlı başka bir evrimci var yine aynı salonda. Ona sorunuz dedi.
O da yüzünü kapadı falan böyle saklandı.
Bakın demek ki evrimci, bakın dünyaca ünlü evrimci trilobiti gözü anlatıyor. Bilmiyor. Gözün evrimini anlatıyor ama trilobiti gözlerden saklıyor mu? Ya da şunu diyeceğiz o zaman. Evrimciler demek ki gözün tesadüfler sonucu oluşamayacağı gerçeğini düşünmemişler. Ha. Bilmiyorlar, saklıyorlar.
Saklıyorlar ya da biliyorlar.
Çok iyi biliyorlar.
Çok iyi biliyorlar ama yani, tabii bunu söylemek istemiyorlar. O yüzden de insanları bir şekilde en başta söylediğiniz gibi kandırmak için resmen bir illüzyon kullanarak işte bir telkinle sürekli yalan yanlış bir şeyi işte ellerinde bulundurdukları bütün imkanları kullanarak tekrar tekrar söyleyerek evet. akıl almaz bir şeyi insanlara sanki hani gerçekmiş gibi yıllarca
anlatmışlar. Tabii trilobiti bilmeyen yoktur. Anlatmışlar. Trilobit yani o kadar bol miktarda bir fosildir tabii. ki bütün müzelerde, bütün paleontoloji kaynaklarında ilk fosil olarak yani yeryüzüne ilk çıkan canlı türlerinden birisidir. İlk sayfaları çevirmeye başladığınızda hemen onun fotoğrafı gelir zaten. Tabii. Canlı örnekleri her yerde sergilenir. Özel koleksiyoncular onlardan bol miktarda evlerinde hatta bulundururlar. Yani bilinmeyecek bir fosil değil.
Lise kitaplarımızda vardı ben tabii, hatırlıyorum. Tabii. Yani.
Zaten onların iddiasına göre o dönemde sadece solucanlar ve süngerler var. Ve göz birdenbire ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani
atası olmadan.
O, tabii o göz organı hiç yokken olmadan. Birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten ışığa duyarlı hücrenin de oluşması o da bir mucize. Çünkü tabii. gözün moleküler biyolojisi yenildiği zaman proteinler düzeyinde akıl almaz derecede kompleks bir yapısı var. Proteinler birbirini, fotonlar proteinleri aktif hale getiriyor. Bir protein diğerini onunla birleşiyor, öbürü üçüncüsüyle birleşiyor. Bunlar böyle yüz milyar kere oluyorlar saniyeler içerisinde. Tabii bu Darwin döneminde de bilinmiyordu. Zaten evet. o söylemiş. Eğer diyor oluşamazsa diyor bir organ diyor aşama aşama basamak basamak teorim diyor yıkılmış olacaktır. Evet. Burada yıkılıyor. Bakın protein konusu da çok önemli. Demin orayı biraz daha eksik bırakmış olabiliriz. Tabii. Çünkü protein olması için bir başka proteine ihtiyaç var. Bu da yetmiyor. Çünkü siz proteinleri alın, protein tozları satılıyor piyasada. Yan yana koyun, bu da protein yapmıyor. Bunun yapılması için protein fabrikasına ihtiyaç var. Ribozomlar gerekiyor. Bu da yeterli mi? Değil. Ribozomla proteinleri yan yana koyun, yine protein olmuyor. 60 tane protein yan yana koyun, yine olmuyor. Mutlaka DNA gerekiyor. Mutlaka proteinlerin yapısında onları üçe katlayacak olan ayrı proteinler gerekiyor. Şaperon deniyor. Bunlar yeni keşfedildi. Bu da yetmiyor. Golgi gerekiyor. Golgi cisimciği gerekiyor. Paketleme merkezi, evet. posta merkezidir bu. Hangi adrese gideceğini belirleyecek. Bunları yan yana koyun yine olmuyor protein. Canlı bir hücre gerekiyor. Hücre zarıyla böyle canlı olarak kaplı ve canlı olması gerekiyor. Çünkü ölü hücrede canlı bir hücreden hiçbir farkı yoktur. Bir anda ölür hücre biliyorsunuz. Öbürünün canlılık sıfatı vardır. Bu da Allah'ın hayatın sahibi olan Allah'ın tecellisidir canlılık üzerinde. Yani mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Yani Erimci'nin iddia ettiği gibi önce protein sonra hücre oluşamıyor. Önce hücre sonra protein oluşuyor. Allah'ın yarattığını kesin olarak kanıtlamış oluyor bu da zaten.
Hayır, zaten bütün o hücrenin ayrı ayrı parçacıklarını bir araya getirse bile şu anda hani bilimsel olarak bunların hepsi bir araya getirebilir. Ama canlı değilse ona can veremiyor.
Evet
zaten. Yani bu tabii yani zaten şu anda
üretme diye bir şey yok.
Hocamızın kitaplarında hani kullanılan bir örnek vardır varil örneği. Mesela o işi o kadar güzel
evet.
hani en doğru ve böyle basit anlaşılır şekliyle anlatılan bir örnek ki yani siz işte şu anda bütün dünyadaki bilim adamları bir araya gelsinler. Evet. Buluşsunlar.
Bunu anlatıyorum.
Yani bir varil koysunlar ortaya. Ne istiyorlarsa içine atsınlar. Yani evet. bugün işte canlılık oluştu dedikleri o temel taşlar koysunlar. Hadi onlardan daha da ileri gitsinler. Amino asitleri de koysunlar. Yani hani olamayacak şeyleri de. İçine hatta protein de atsınlar. Yani hani biraz daha şey olsun. Hani onlar kendi kendine oldu diye onlardan vazgeçelim. Bütün o bilim adamları istedikleri uygulamayı da yapsınlar, elektrik versinler, ısıtsınlar, soğutsunlar, kimler ne yapıyorlarsa yapsınlar. O varilin içinden hiçbir canlı çıkmaz.
Trilyonlarca sene beklesinler.
Katrilyonlarca yıl beklesinler, birbirlerine vasiyet etsinler. En basit canlı bile çıkmaz. Bir kere evrimciler, şimdi hani koskoca bir hayvanlar alemi var. Ya bir de bitkiler var. Onları da zaten hiç anlatmak istemiyorlar, hiç o konulara girmek istemiyorlar. Yani onların anlattığına göre ilk baştaki o canlı hücrenin bir kolu gidecek. Hani işte fare olacak, keçi koyun olacak, insan olacak. Öbür tarafta bir kolu da gidecek, fasulye olacak, patates olacak, işte karpuz olacak. Yani zaten çılgınca bir iddia. Ya meyveler mesela o kadar mucizevi canlılar ki inanılır gibi değil. Yani siz kupkuru bir toprağa karpuz çekirdeğini düşünün. Yani küçücük bir odun parçası gibi bir şey onu atıyorsunuz. Sübhanallah o çorak toprakta bir anda İçi %99'a yakın su olan tatlı bir meyve çıkıyor. Hı hı. Hem de tam olması gereken yerde, olması gereken zamanda, yaz mevsiminde ne kadar kuraksa o kadar güzel oluyor. Suyu kesebiliyorsunuz. Yani %98-99'u su ama yardığınız zaman akıp gitmiyor. Hem de şeker veriyor. Yani paketlenmiş muzun o ambalajı. Mesela portakalı soyunca artık yani hani mucize üstüne mucize bilimler paketlenmiş.
Evet.
Yani çünkü hani öyle olmasa hani tabii. ısırsak akacak bilmem ne kabuğunu soyuyorsunuz bir de dilim dilim özel servise hazır. Yani bunu tesadüfen oluştuğunu söylemek onların her birinin tatları ayrı ayrı hepsi pis bir toprağın içinden çıkıyor. Yani normal işte toprağı düşünün içindeki malzemeleri. Ya ne kadar çok gübre atılırsa o kadar daha lezzetli ve verimli oluyor meyveler. Yani onun için yani her birinin de o bütün özellikleri o evet. küçücük çekirdeklerin içindeki DNA'da kodlanmış durumda. Evet. Siz o çekirdeği ne zaman toprağa atsanız hepsinden her zaman aynı meyve çıkıyor. Evet. Hangi meyvenin kodu varsa o çıkıyor. Karpuzsa karpuz, elmaysa elma, armutsa armut. Yani zaten bütün bunları
tam ihtiyaç duyulduğu zaman
evet,
eksiksiz ve mükemmel bir şekilde kusursuz bir yaratılmayla yaratılmış oluyor. Burada Allah'ın sonsuz gücünü, kudretini, aklını görmüş oluyoruz.
İnşallah.
Ve insanları nasıl nimetlendirdiğine şahit olmuş oluyoruz.
Biraz fosil gösterelim mi seyircilerimize? Gösterelim. Adnan hocamızın kitabından. Burada şuradan.
Hurma yaprağı mı?
Evet. Bu bir hurma yaprağı. 40 milyon yıllık. Bakın gerçeğinden yani bugünümüzdeki halinden en ufak bir farkı yok. Burada çok net olarak Aynen. gözüküyor. Görüyorsunuz hurma yaprağı.
Damarlarına varıncaya
Bu da hurma
kadar.
Yaprağı. Evet damarlarına varıncaya kadar. Geçenlerde böyle cahil biri çıktı. Birkaç kişi böyle. Hayvanların atasının hurma olduğunu iddia etti. Yani bu kadar ipe evet. sapa gelmez bir şekilde. İşte görüyorsunuz 40 milyon yıllık hurma. Bunun gibi tıpatıp aynı. Tabii. Üstelik hayvanlar aleminde çok eski. Yani zaten ata diye bir şey yok. Hele hurma ve yani böyle bu
yani
kadar
kökleri,
saçmalık. Evet.
Kökleri bacak mı olmuş, ne olmuş, nasıl yani?
Yani erime, göre, erime göre şimdi bu yaprağın bu halde olmaması gerekiyordu. Başka bir formda olması gerekiyordu. Başka bir yapıya dönüşmüş olması gerekiyordu ki hani evrimcilerin söylediği şey işte o zatın da söylediği işte insanlara dönüştü diyor ki o zaman biz bunu artık bulamamış olmamız gerekiyordu. Bunu artık hurmanın olmaması gerekiyordu.
Tabii tabii. Hayır, zaten artık bunlar yani yok komik ya. Yani. Evet, yani normal kurbağa prens
Bakıyoruz,
oldu falan.
40 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramamış.
Yok İbn-i Miskeveh söylemişti, birileri söylemiş yani.
Kim söylemişse uydurmuş.
Zaten evrim hep var yani Charles Darwin'de başlamıyor evrim. Sümerlere kadar gidiyor. Firavun da söylüyor. Çamurlardan oluştu diyor. Nil'in çamurlarından evet. oluştu diyor. Hı-hı. Sümerler pagan bir kültürleri var. Onlar da hayatın böyle evrimleşerek oluştuğunu iddia ediyorlar. Yani bu çok eski bir pagan dini. Yeni bir, evet. yeni bir şey değil. Fakat fosiller bunu bakın. Mesela burada Yusufçuk Mayıs sineği larvası görülüyor. Tıpatıp aynı. Milimetrik yani böyle bakın.
128 milyon yıl evet. önce Yusufçuk
Evet.
Daha ilkel bir halde değilmiş. Yine aynı gelişmiş kompleks yapısındaymış.
Yok milimetresi milimetresi aynı.
Evet. Evet. Ve uçuyormuş bir de. Evet. Böyle akıl almaz yani. bir şey var.
İlk ortaya çıktığında da yine bu kompleks yapısına sahipmiş.
Şimdi proteinlerin biz oluşamadığını gösterince zaten fosilleri konuşmaya gerek bile kalmıyor. Çünkü en temel aşamada Darwinizm çöküyor. Ama fosillere baktığımızda zaten ortadan kalkıyor. Ve 300 milyon fosil var. Yani tepe tepe çaka çaka fosil dolu her taraf. Bakın mesela bir gergedan kafası görüyoruz burada. Tıpatıp aynısı. Yani en ufak bir değişiklik yok. Evet. Bu günümüzdeki hali görüyorsunuz gergedanı. Yaş 20 milyon yıl. Yani evrimciler ne diyorlar? Fosiller yavaş yavaş diğer türler diğer türlere dönüştüler. Dolayısıyla onların iddiasına göre ara geçiş formları olması lazım. Yarım yamalak böyle değil mi? Mesela omurga. Değil mi? Omurga birdenbire onların iddiasına göre oluşmaması gerekiyor. Yavaş yavaş oluşacak. Yarım yamalak omurga şekilleri değil mi? Önce bir parçası oluşacak belki onların iddiasına göre.
Ne kadar
sonra ikincisi. Onlar eğri büğrü olacak değil mi? Bakıyorsunuz 500 küsür milyon yıllık kambriyen balıkları var. Omurgalı birdenbire Haikulaiktis diye böyle birdenbire ortaya çıkıyor. Kanat diyorlar. Kanatlar mükemmel bir şekilde birdenbire ortaya çıkıyor değil mi? 150 Tabii. milyon yıllık kuşlar var. Archaeopteryx var mesela. Mükemmel kanat yapısı, göğüs kemiği, uçuş kasları, asimetrik tüy yapısı. Birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten uçmak için bir tek kanat da yetmiyor.
Tabii
tüy olacak. Metabolizması ona göre olacak. Çok farklı. Çünkü mesela serçelerin 42 dereceye kadar çıkabiliyor vücut ısıları. Çok özel metabolizmaları var. İnsan değil mi? Kollarını kaç kere açık kapayabilir? Evet. Bir sinek 1000 kere kanat çırpabiliyor saniyede.
Kuşların akciğerleri de kendilerine özgü bir yapıya sahipler.
Evet.
Aynı devamlı bir hava akışı sağlanmış oluyor. Çünkü yüksek miktarda oksijene ihtiyaç duydukları için metabolizmaları. Evet.
Ve bunların hepsinin bir anda olması gerekiyor. Çünkü biri eksik olsa o canlı zaten yaşayamıyor.
Yaşayamıyor tabii ki.
Fosillere bakıyorsunuz yine bakın binlerce fosili var hocamızın kitaplarında, yaratılış atlaslarında. Deniz minaresi 16-20 milyon yıllık mükemmel. Yani milimetrik aynı. Yani bu kadar bak
bir
görüyorsunuz.
Bir şeyde geçenlerde bir televizyon programında bir işte evrimi savunmaya çalışan birisi şeyi söylüyordu. Şimdi diyor ki patolojik canlılar olacağını iddia ediyorlar diyor ara geçiş formlarının. Niye öyle olması gereksin ki diyor. Zaten başka nasıl olsun ki? Yani şimdi öyle akıl almaz bir şeyden bahsediyorlar ki bunun hakikaten çok açık deliller olması gerekir öyle bir şey yaşansa. Evet. Şimdi suyun içindeki balık karaya çıkıp sürüngen olacak. E nasıl olacak? Yani bunun bir evreleri olacaksa o zaman mutlaka ve mutlaka biraz balığa benzeyen, biraz sürüngene benzeyen bir canlı bir şekilde yaşamalı. Yani böyle bir dönem olmalı. E bu canlı yaşıyorsa ölecek. Öldüğü zaman da nasıl ki bir sürü balığın fosili var, bir sürü sürüngenin fosili var. O aradaki canlıların onlardan kat ve kat fazla fosili olması gerekecek.
Evet. Mutasyonun olduğunu öne sürüyorlar. Mutasyona uğramış sayısız böyle ara türün
olması. Ara türün olması abi. Tabii. Bir tane yok. Aslında yani öyle bir dönem yaşanmış olsa komple yani tam canlılara ait fosil sayısından kat ve kat fazla öyle fosil olması lazım.
Evet.
Çünkü bir tarafta işte balık, bir tarafta sürüngen, arada oradan oraya gidene kadar biraz ona benzeyen, daha çok buna benzeyen, buna biraz daha gittikçe o tarafa yaklaşan, yani binlerce canlı şekli evet. olması lazım. O zaman kat ve kat öyle bizim daha çok fosil bulmamız lazım. Hani hocamız 10 trilyon vereceğim, bir tane getirin diyor. Yok, kimseden ses çıkmıyor. Yok. Öyle bir şey yaşanmış olsa herkes bahçesini katsa bulurdu. Tabii, yani evet. O kadar çok olurdu.
Evet. Yani şunu anlamıyorlar. Allah dileseydi elbette evrimle yaratabilirdi. Yaratırdı. Allah'ın şu hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sebepler insan için yaratılır. Ama evrim de zaten büyük bir mucize. Sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Yani ara formlar olacak ve bunlar hayatta kalacak. Bu sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Evet, çok düzgün olurlardı onlar da. Tesadüf olduğu için asimetrik, patolojik olması gerekiyor. Zaten olamaz. Öyle bir canlı evet. da hayatta kalamaz. Çünkü en ufak bir mutasyon kanser oluşturuyor, sakat hale getiriyor. O canlı yaşayamıyor ve ölüyor. Steril İnşallah. Oluyor, kısır oluyor, ölüyor.
Zaten Yüce Allah kudretinin bir göstergesi olarak değişebilen canlılar da yaratmış. Yani hayatına tırtıl olarak başlıyor. Sonra kelebek oluyor. Yani evet. Allah dilemiş ve yaratmış zaten. İşte tırtıl koza örüyor. Sanki bir anda büyük bir mucizeyle içindeki o değişim geçirip kelebek olup çıkıyor. Yani bu zaten kendi içinde o kadar mükemmel bir sistem ki. Yani böyle bir şeyin tesadüf eseri oluştuğunu söylemek yani bir kere daha imkansız kere imkansız yine akıl almayacak bir şey.
Evet.
Yani bir canlı nasıl olacak da kendine böyle ara dönemlerde farklı bir yapıdan farklı bir yapıya geçecek sistem oluşturacak yani.
Evet.
Yani çok bizim o işte konferanslarda da anlattığımız bir şey vardı. Ben hani ilk okuduğumda hakikaten ve beni çok heyecanlandırmıştı. Enteresan yani küçücük bir böcek var bombardıman böceği diye. Ya yani bu böceğin kimyasal silahı var. Hani şimdi çok teknik terimlere girmeden kabaca anlatmak istiyorum. Bu canlı kendini savunmak için bir mekanizması var. Bu da öyle bir yapı ki iki tane odacık var vücudunun içinde. Bu iki odacığın önünde de üçüncü bir odacık var. Hı hı. Bu iki odacıkta iki farklı kimyasal madde üretiyor. Birbirlerine karışmıyorlar önce. Herhangi bir tehlike meydana geldiği zaman o iki farklı kimyasal maddeyi üçüncü odaya püskürtüyor. Evet. Üçüncü odada bunlar birbirlerine karışıyorlar. O arada bu reaksiyonu hızlandıracak başka bir maddeyi de tekrar üçüncü oda salgılıyor. Evet. Ve oradaki o kimyasal reaksiyon sonucunda da ortaya çok yüksek bir sıcaklık, dolayısıyla yüksek derecede su buharı ve yakıcı bir kimyasal madde çıkıyor.
Evet.
İşte bu sayede de...
Bakın püskürtüyor.
Kendinden Oscar kat kat önceği, büyük.
Tabii. Canlı kaçtı, canavire kaçtı.
Çünkü acayip yani. Yakıyor. Hem kimyasal evet. olarak yapıyor, yakıyor hem sıcaklık olarak. Yani şimdi kim tasarladı bunu? Evet. Yani şimdi buna bir açıklama getirmemiz lazım. Biz eğer diyorsak ki biz insanız, aklımız var, düşünebiliyoruz. Şimdi o zaman buna biz bir cevap vermek zorundayız. Bu böcek, bu sisteme nasıl sahip oldu?
Kendi vücudunda nasıl böyle bir sistemi nasıl oluşturabilir ki?
Tabii şimdi ne denebilir? Yani söylenecek alternatifler. Birisi belki çıkıp diyecek ki ha bunu böcek yaptı. Şimdi buna herkes güler. Yani değil mi? Çünkü o zaman böceğin bir kimya profesörü kadar... Kimyadan anlayacak, o kimyasal maddeleri bilecek, reaksiyona girmesinler diye ayrı odalar yapacak, içinde laboratuvar yapacak. O maddeden kendi bacaklarının etkilenmemesi için gerekli maddeyi bilecek, onu falan. Yani şimdi kimse bunu böcekten beklemez. Evrimciler tesadüf diyorlar, ortada böcek de yok. Daha da saçma. Hani bari böcek yaptı desen ortada bir böcek var. Şimdi tesadüf lan oldu deyince o da yok, böcek de yok. Tesadüf diye bir kelime var. Yani zaten hani hep işte diyoruz ya, niye halen savunmaya çalışıyorlar? Şimdi zaten canlılığı açıklamanın üçüncü bir şekli yok. Yani ya işte birileri çıkıp bunu tesadüf gibi akıl almaz bir sebeple anlatmaya çalışacak. Hı hı. Bunun imkansız olduğunun anlaşıldığı yerde yaratılmış olduğunu kabul edecek. Çünkü evet, başka bir açıklama yok. Yani bir şeyi ya diyeceksiniz ki kendi kendine oldu, öyle olamadıysa o zaman onu bir yaratan var. Allah yarattı dememek için işte bu abuk subuk evet, hikayeyi tekrar tekrar anlatmaya çalışıp insanları uyutmaya çalışıyorlar. Ama Allah razı olsun, Adnan hocamızın vesilesiyle evet, artık evet, yani hiçbir yerde hiç kimse bunu anlatamaz hale geldi.
Evet. Zaten artık tesadüfen de diyemiyorlar.
Diyemiyorlar.
Richard Dawkins de artık evet, en son değiştirdiği üslup değiştirdi. Artık uzaylılardan, uzaylılar dünyaya işte getirdi canlılığı diye. Böyle bir iddiada bulunuyor ki yani şeyi kabul etmiş oluyor. Yani bilinci, şuuru, yaratıcı gücü kabul etmiş oluyor. Çünkü uzaylılar o zaman nereden elde etmiş oluyor? Biz köküne gittiğimizde, yani iddiasının kökenine gittiğimizde uzaylılar var. Bu sefer uzaylılar nasıl bunu elde etti ya da işte kendileri nasıl meydana geldi, yine açıkta kalmış oluyor her şey. Bu bir açıklama olmamış oluyor.
Topu taça.
Mesela mutasyondan bahsettik. Nedir mutasyon?
Mutasyon %99 oranında canlı yapılara zarar veren, onların kimyasal yapılarını, özellikle DNA'larını tahrip eden bir şey. Dış etkenler. Bunlar kanserojen maddeler etrafımızdaki ya da güneşten gelen zararlı güneş ışınları, ultraviyole ışınları veya radyasyon.
O %1'i de evet, etkisiz.
Evet. %99 oranında zararlı. Bunlar dış etki, bu dış etkenler bu DNA'yı tahrip ediyorlar ve kalıcı hasara sebep oluyorlar. Yani bu canlıların artık üreyememelerine, üredikleri takdirde de patolojik olarak üremelerine ve türlerini devam ettirememelerine sebep oluyor. %1 oranında ise dediğiniz gibi etkisiz oluyor.
Etkisiz
en iyi ihtimalle. Ama evrimcilerin iddiası ise çok daha komik. Bu bilimsel gerçekten uzak bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki mutasyonlar canlıyı geliştirdi diyorlar. Şimdi mutasyon bir defa geliştirici bir özellik arz etmiyor ki. DNA'yı tahrip ediyor ya da en iyi ihtimalle etkisiz, bozmuyor diyebiliriz. %99 olanla tahrip edici bir yapı, bir mekanizmadan bahsediyorlar. Ve bunun geliştirici özellik olduğunu öne sürüyorlar. Peki laboratuvarda peki gösterin bunun geliştirici bir özelliği var mı diye. Hayır. Bakın işte meyve sineği üzerine yaptıkları deneyler var 50 sene boyunca ve onun sonuçları açık ve net ortadadır. Sırf yeni bir tür elde edebilir miyiz diye yaptılar bunu. Meyve sinekleri üzerine akılanmaz, akla hayale gelmeyecek radyasyon, ultraviyole dış etkenlere maruz bıraktılar ve sayısız meyve sineği türü elde ettiler. Yani jenerasyon, nesili elde ettiler daha doğrusu. Yeni bir tür elde edemediler, yeni bir tür meyve sineği türü elde edemediler.
Sadece bir sürü meyve sineğini telef ettiler.
Telef ettiler. Bunlar ya öldüler ya da çoğunlukla öldüler ya da kafasından bacak çıkmış ya da işte dört kanadı olup da artık uçamaz hale gelmiş meyve sinekleri elde ettiler. Hep net etkisi bugün bilinen bir gerçektir mutasyonların. O da zarar. Bunu en iyi örneklerini zaten herkes malumunuz. Çernobil'de gördük. Nagasaki, Hiroşima'da yine gördük. İşte güneşe uzun süre maruz kaldığınızda cilt kanserinde nasıl oluyor? Evet. İşte mutasyonla oluyor. Evet. Ya da işte kanserojen, işte sigara dumanına maruz kaldığınızda ne oluyor? Akciğer kanseri oluyor. Bunun gibi hiçbir şekilde mutant denen böyle işte filmlerde, Hollywood filmlerde gördüğümüz işte yeni özellikler kazanmış insanlar işte neyle oldu? Mutant, işte bunlar mutasyonla oldu dedikleri şeyler. Bunlar masaldan başka hiçbir şey değil. Bilimsel hiçbir temeli olmayan tamamen hikaye ürünü, böyle hayal ürünü şeyler.
Zaten Cihat Hocam şeye benzetemez miyiz? Yani şimdi her canlının sahip olduğu bütün özellikler DNA'sında yazılı. Tabii. Yani bir kitap gibi düşünürsek bunu. Yani siz o kitabı ne yapıyorsunuz? İşte duvara atıyorsunuz. Üstüne kimyasal madde döküyorsunuz. Radyoaktif ışık tutuyorsunuz. Yani sonuçta mutasyona sebep olan etkiler bu tip etkiler. Bunu yaptığınız zaman hiç o kitabın içine yeni bir fasikül eklenir mi?
Hayır.
Tabii ki.
Yani ne olur o kitap yırtılır, sayfası kopar. Zaten hani mutasyon çeşitleri de bu tip şeylere sebep oluyor. DNA'dan bir parça kopuyor, yer değiştiriyor.
Tabii. Bilgiye zarar verirsiniz.
Zarar verirsiniz. Tabii. Yani en iyi ihtimalle de işte hiçbir şey olmaz, aynen kalır kitap. Yani hı-hı, olabilecek en iyi sonuç bu. Yani siz onu duvara muvara vururken yepyeni bir bölüm, yeni bilgiler içeren, kendi içinde mantıklı ayrı bir şey eklenecek. Bir harf bile eklenemez.
Evet, harf değiştirdiğiniz zaman zaten anlamını yitirir.
Anlamını yitirir.
Herhangi bir kelimede en ufak bir harf değişikliği, çünkü o kelime sadece o harflerin yan yana gelmesiyle anlamlı hale gelir. DNA'lar da öyle. En ufak bir harf değişikliği yapınca evet, zaten o genin yapısını bozuyorsunuz. En iyi ihtimalle evet, etkisiz oluyor. O da çok az bir kısmı zaten. Evet. Bakın mesela diyor ki Profesör Goldschmidt var. Bu tanınmış bir evrimci Goldschmidt, zoolog, California Üniversitesi'nden, Amerika'dan. Diyor ki şimdiye kadar hiç kimsenin makro mutasyonlar yoluyla yeni bir tür ya da cins üretemediği bir gerçektir. Seçilmiş mikro mutasyonlar yoluyla dahi tek bir tür bile oluşturulamadığı da doğrudur. Evet. En iyi bilinen Drosophila meyve sineği, şimdi bahsettiğiniz gibi organizmalarda bile sayısız mutasyon bilinmektedir. Eğer herhangi bir organizma üzerinde bu binlerce mutasyonun bir kombinasyonunu yapabilseydik, yine de doğada bulunan herhangi bir türle benzerlik gösteren bir tür üretemezdik. Bunun gibi sayısız itiraf var. Zaten
itiraf var,
bu Richard Dawkins'e de soruyorlar böyle. Bakın burada. Gözlemlenmiş bir mutasyon var mı diye, evrimsel bir süreç örneği verebilir misiniz diyor. Bakın başlıyor düşünmeye. Acaba bir mutasyon var mı?
Böyle bir örnek
düşünüyor, taşınıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Ve durduruyor yayını. Yani evet, devamında yayını evet, durduruyor. Neden? Çünkü mutasyon yok. Evet. Aslında tabii niye böyle rezil duruma düşüyorlar? Yani evet, ne var bunun? Yani? Allah'ın yarattığını kabul et işte. Yani yok, evet, mutasyon falan evet, yok. Evrim mevrim yok yani. Evet.
Gerçi evrim teorisi daha ilk ortaya atıldığı 1859 yılında işte ilk Darwin tarafından gündeme getirildiği, zaten daha önceden de vardı da evrim teorisi inancı tabii malumunuz. Neyle öne sürülmüştü? O zamanki işte böyle ilkel bilim şartlarında kendini yine bilimsel olarak kabul edilen insanların anlayışıyla doğal seleksiyonla türlerin birbirinden evrimleştiğini öne sürmüşlerdi. Darwin'in kitabının adı da zaten türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla, alt başlığı doğal seleksiyon yoluyladır. Yani diyorlardı ki işte çevresel etkenler işte bir türü başka bir türe dönüştürebilir. Nasıl olur? İşte zürafa işte kısa dallarda yaprakları yerken sonra işte uzun dallara başını uzattıkça boyu gittikçe uzamıştı diye böyle bir iddiada bulunmuşlardı. Çok komikti bu. Veya işte bunun gibi başka şeyler. İşte balık işte sığ sularda yüzerken yavaş yavaş işte karasal ortama uyum sağladı. İşte doğal seleksiyonla, doğal seçilimle, elenme usulüyle yavaş yavaş karada kolları çıktı. İşte bir sürüngene dönüştü gibi böyle bir iddiada bulunmuşlardı. Veya daha komik bir şey işte dinozorlar işte kollarını çırpa çırpa sinekleri avlarken işte kanatları uçtular.
Ama sinek var orada. Uçuyor zaten.
O ayrı bir komedi. O ayrı bir düşünmedikleri, unuttukları bir şey diyelim. Şimdi bir süre sonra Darwin zamanında genetikten hiçbir şey bilinmiyordu genetik adına. Yani canlı hücrenin içinde bir bilgi bankası olduğu ve hücrenin bu bilgi bankasına göre hareket edildiği, her şeyin, proteinlerin üretildiği, aminoasitlerin varlığı vesaire, işte hücrenin içinde organeller olduğu, organcıklar olduğu gerçeği hiçbir şekilde bilinmiyordu. Çünkü elektron mikroskopisi yok, daha icat edilmemişti. O zamanki ilkel mikroskoplar altında hücre bir içi jöle dolu bir baloncuk olarak nitelendirilebiliyordu ancak. Şimdi bu ilkel şartlarda tabii ki böyle bir iddiada bulunabiliyordu. Hatta diyorlardı ki işte Lamarck'a dayanıyor hatta Darwin'in bu iddiası. Ondan da esinlenmişti. Lamarck'ın iddiasıdır. İşte bir neslin kollarını hep keserseniz birkaç nesil sonra artık onların çocukları kolsuz olarak doğabilir gibi bir iddiada bulunmuştur. İşte yani çok... Kalıtımın, kalıtsal bilginin kan yoluyla bir nesilden nesile aktarıldığı iddia ediliyordu. Öyle zannediliyordu. Ama daha sonra anlaşıldı ki genetik var, DNA var. Her hücrenin içinde, bakın 100 trilyon hücremiz var, her hücrenin içinde bütün o hücrenin ve bütün vücudumuzdaki hücre çeşitlerinin nasıl faaliyet göreceği, nasıl fonksiyon göreceği detaylı olarak tarif edilmiş. Nasıl proteinin, hangi nasıl proteinin, ne zaman, nerede, nasıl üretileceği, bunun bilgisi var. Şimdi genetik bilinmeye başlandıktan sonra 1938'li yıllara gelinmişti o zaman, bir grup evrimci, önde gelen evrimciler bir araya geldiler ve bir toplantı yaptılar. Dediler ki çok komik duruma düşüyoruz. Doğal seleksiyonla işte türler birbirinden evrimleşti diyerek. Artık bunu genetikle de bağdaştıralım. Nasıl yapalım? İşte genler üzerinde değişiklik yapan ne mekanizma var? Mutasyon. E tamam, mutasyonu bir şekilde izah olarak kullanabiliriz dediler. Ama bugün de artık ortada ki mutasyon da hiçbir şekilde öne sürülebilecek mekanizma değil. Ancak evrimcileri komik duruma düşüren bir iddia oldu yine.
Evet, zaten bir ara sıçramalı mutasyon diye bir şey attılar ortaya. Evet. O artık iyice komedi. Ona göre evet, işte bir canlı yumurtluyor, mutasyon oluyor, yumurtadan evet, başka canlı çıkıyor falan. Yani artık hakikaten
kademeli bir evrim olmadığı gerçeği karşısında ne dediler? Çıkıyor, evet. Kademesiz bir evrim var. Nasıl bir evrim var? Sıçramalı. Yani bir anda işte yılan bir anda şeye dönüşüyor, kuşa dönüşüyor. Yani işte sürüngen, kertenkele bir anda kuşa dönüşüyor iddiasını ortaya attılar.
Sen şuna yaratıldı desene
yani, tabii yani, öyle doğru. Bu doğru.
Yani yılan tabii birdenbire ortaya çıkıyor. Tabii, kuşlar birdenbire ortaya çıkıyor. İnşallah. Balıklar birdenbire ortaya çıkıyor. Neden? Allah tarafının, Allah'ın ol demesiyle o, yaratılıyor. Tabii. Şimdi seyircilerimize güzel bir sevimli kuş gösterelim mi? Bir tane papağan. Bakın şimdi bu papağanı bebeğin yanında bırakmışlar. Bebek gibi ağlamaya başlıyor. Taklidi yapıyor.
Bu papağandan mı çıkıyor bu ses?
Papağandan çıkıyor. Bebeğin yanında kalmış uzun süre.
Böyle bir hallerini de taklit ediyor gibi sanki. Sırf ses de değil.
Evet.
Maşallah.
Tabii Allah'ın yaratmasıyla yani canlılarda o kadar mükemmellikler var ki yani hocamızın kitaplarında bunlar çok güzel işleniyor. Tavsiye ederiz seyircilerimize. Mesela İnşallah. Bir bal arasında çok defa anlatıldı. Yani bu programlarda değindik. Mükemmel mucizeler var. Örümcekte aynı şekilde dünyanın en sağlam, teknolojik olarak taklit edilemeyen maddesini üretiyor. Onunla avlanıyor, kement yapıyor, ağ yapıyor, üstüne atıyor. Kapı tutaklı örümcek var, bir kapak açıyor, oradan çıkıyor, yakalıyor falan böyle. Yani bütün canlılarda böyle sonar sistemleri var, uçma sistemleri öyle. Görmeleri çok farklı, her şeyleri farklı. Kimi işte kamuflaj yapıyor, kimi orada bombardıman böceği, kimyasal bir maddeyi püskürtüyor böyle değil mi? Şey diyor. Yani dolayısıyla mükemmel bir yaratılış var.
Sudaki balık sudan... ağzıyla su püskürterek dalda duran böceği vuruyor. Sonra onu yiyor. Yani
evet, balistik şeylerini kullanıyor.
Akıl alacak bir şey değil. Bir kere suyla hava arasındaki yoğunluk farkından bir kırılma olayı var. Yani normalde bir insan oradan baksa suyun dışına olduğunu zannettiği yerde değil gördüğü şey. Onu da hesap etmesi lazım. Onu da hesap ediyor. Tam isabet vuruyor, suya düşüyor, yiyor. Nereden bilecek dalda duran şeyin onun yiyebileceği bir şey olduğunu? Evet. Sonra onu avlamayı düşünecek. Ondan sonra da o avlamayı yapabilmesi için ağzıyla bir su püskürtme mekanizması oluşturacak.
Evet.
Diyecek ki ama bu ışık da suya girerken herhalde kırılıyordur. Dolayısıyla hani bu da zannettiğim yerde değildir. Ona göre de açısını ayarlayacak.
Evet, bir de eğri gidiyor. Böyle eğri bir atışla vuruyor. Yani, tam vuruyor, milimetrik vuruyor.
Subhanallah. Yani bunların bir de hepsi tabii Allah'ın sonsuz yaratma gücünü, kudretini anlayabilelim diye bunca çeşit var. Halbuki... Evet. Yani bundan bir tane olsa, yani bir tane bir canlı çeşidi olsa hayvan, bir tane böcek olsa evet, zaten yeter yani.
Şimdi mesela şey var, ateş böcekleri var. Söyleyince aklıma geldi. Şimdi Edison ilk ampulü bulduğunda işte hemen patentini almıştı da işte elektriği nasıl kullanabileceğini, ışığa saçan, ışığı nasıl, elektriği nasıl kullanabileceğini insan ilk olarak fark etmişti. Şimdi bakıyoruz ateş böcekleri zaten bunu milyonlarca yıldır zaten yapıyorlar. Ve Edison'un bulduğu ampul bugün çok daha ileri geliştirilemedi. Hala bugün elektriği büyük oranda ışığa çevirirken büyük oranda da ısıya çeviriyor insanoğlu. Hı hı. Mevcut teknolojiyle. Ama ateş böceğine bakıyoruz. %99 oranında, %99'a varan oranda kimyasal maddeleri direkt olarak ışığa çevirebiliyor. Isıyla ısı enerjiyi oluşmuyor, kaybetmeden. Hı hı. Bu teknolojiye sahip ateş böceği. Ve milyonlarca yıldır bunu yapabiliyor. Peki Edison bunu yaparken akıl şuurla yapmadı mı? Böyle bir şeyi bir araya getirmedi. Deneyle oluşturmadı mı? Mesela o sırada binlerce ampul oluşturup da uygun dizaynı bulmadı mı? Ateş böceğine bakıyoruz. Zaten bu teknolojiye sahip. Peki ateş böceği bunu deneme yanılma yoluyla mı buldu? Kimse böyle bir şey iddia etmiyor. O zaman burada yaratıcıyı, Yüce Allah'ın ol demesiyle yaratmasını ve kusursuz yaratmasını ve sonsuz bilgiyle yarattığını kabul etmemiz gerekiyor.
İnşallah. Evet, güzel canlılara bakalım mı? Bakın, bakalım. Yaratma sanatı Allah'ın hakikaten maşallah. Mükemmel bir kelebek simetrisiyle, her şeyiyle.
Maşallah.
Baykuştaki simetri ve güzellik. Bir böceğin parlaklığı, renkleri değil mi? Bakın aradaki gözlerin değil mi? Göz yapısı mükemmel.
Çok
göz
yüksek
yapısı
bir teknoloji
var,
kullanıyor arı mesela.
Ama da dans ediyorlar. Sevimlilikleri canlılardaki değil mi? Birbirlerine gösterdikleri şefkat. Evet. Bu da bir kurban sevimliliği.
Maşallah. Renkler.
Arı kuşu değil mi?
Evet. Leopar'ın. Bakın desenlerin güzelliği, simetrileri tam mükemmel. Hiçbir şekilde ne mutasyonla açıklanabilir ne başka
Zebra'nın
bir şeyle.
Zebra'nın da kendine ait kamuflajı var.
Evet.
Bunların da yine öyle.
Ne kadar da sevimliler. Maşallah. Lemurlar. Gülüyorlar. Değil mi? Gülme şeyi var ifadeleri yüzünde. Bakın renklerin, kanatların mükemmelliği.
Doktor hocam, sizin bir tespitinizde bir şey olmuştu bu güzel canlılarla ilgili bir programda izlerken. Lama mıydı?
Ha, lamaya kuzu lama. Hocamız tabii her zaman doğrusunu söylüyor, düzeltiyor. Büyük nimet tabii hocamızın yanımda olması.
Ama böyle zaman, değişik bir...
Evet, yanıltıcı bilgi olmuş.
Yanıltıcı bir havası vardı. Şeyden,
maşallah.
Biz de şey yapmıştık herhalde.
Tabii çok ilim ayrı bir şey yani her konuda. Bir yanlışım daha düzeltmişti hocamız, böyle D vitaminini söylemiştim yiyeceklerde, meyvelerde.
Maşallah.
Ben zaten ne biliyorsam Kur'an'dan ve hocamızdan öğrendim.
İnşallah.
Siz de öyle.
Hepimiz
Ziyad Bey de öyle
tabii. Hepimiz öyle. İnşallah.
Evet. Kısa bir ara vereceğiz inşallah. İlan arası. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Merhaba sayın seyirciler. Tekrar birlikteyiz. Bugün çok özel bir basın toplantısı vardı. Bilim Araştırma Vakfı'nın Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ın davetleri olarak Türkiye'ye gelen bir İsrail delegasyonu vardı, konukları. Bu delegasyonda üst düzey hükümet görevlileri vardı. Başbakanlık, İsrail Başbakanı'nın danışmanı vardı, baş danışmanı. İmar Bakanı yardımcısı vardı, bakan yardımcısı. Ayrıca İsrail'de bulunan çok üst düzey Sanhedrin denen 70 tane hahamdan oluşan topluluğun Beni Nuh Mahkemesi Başkanı olan haham beyefendi Hollander ve onunla birlikte İslam uzmanı olan Abrahamson isimli hahamlar vardı. Ayrıca bütün dinlerin İsrail'de bulunan temsilcileri katılmıştı. Mesela Ortodoks Hristiyan, Samaritlerin temsilcisi, Dürzilerin temsilcisi gibi temsilciler hep birlikte ekip halinde Türkiye'ye iki tanımış gazeteciyle birlikte, İsrailli gazeteciyle birlikte geldiler. Ve bugün tüm yerli ve yabancı basının katılımıyla çok büyük bir basın toplantısı yapıldı. Ve bu toplantıda Sayın Adnan Oktar'ın başkanlığında çok önemli konular konuşuldu. Şimdi kısa bir VTR'miz var.
3-5 kişi İsrail'in arasını gelebilir ama Türkiye'de 70 milyon insan var. İsrail'de de milyonlarca insan var. Bunlarda bir gerginlik yok. Toplam 10-15 kişinin arasında bir gerginlik var. O bizi hiç ilgilendirmez. Bizim İsrail'le hiçbir gerginliğimiz yok. Yani bir televizyon dizisi, bir roman, bir tiyatro İsrail'i bizim gözümüzde düşürmez. İsrail'de de Türklük aleyhinde herhangi bir eylem, koltuğun yukarıda olması veyahut aşağıda olması Türklüğü herhangi bir şekilde rencide etmez. Dolayısıyla bizim İsrail'le herhangi bir gerginliğimiz yok. Bu suni bir olaydır. Bu tip olaylar gene olacaktır. Hiçbir etkisi olmadan gelip geçer. Onu söyleyeyim. Bir araya gelme amacımız dünyada iki görüş mücadeleler. Bir Allah'a inananlar, bir de inanmayanlar. Allah'a inananlarla inanmayanların mücadelesinde inananlar bir araya gelecektir. Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar omuz omuza Darwinizme, materyalizme karşı bir mücadele verecektir. Ama bu tabii sert bir mücadele değil. Sevgiye dayalı, şefkatle, merhametle, bilimle ve sanatla olacaktır. Ama bu savaşı, bu ilmi mücadeleyi bu sefer Allah'a inananlar kazandılar. Bu yüzyıl Allah'a inananların kazandığı yüzyıldır. Dolayısıyla savaşlar, kavgalar, mücadeleler yani şeytani oyunlar bu yüzyılda bitiyor. İkinci bir amaç da Eşkila Şarit, onun konumu var. O da bizim evladımız, o da bizim kardeşimiz. Tabii onun konumundan biz vicdanen rahatsızız. Ama Filistinli kardeşlerimizin İsrail'deki konumundan da rahatsızız. Yani hapishanelerdeki konumundan da rahatsızız. Ama biz demiyoruz ki İsrail'deki teröristler, terör yapan kişiler bırakılsın, İsrail'de teröre devam etsinler demiyoruz. Bir af çıksın, fakat onlar adeta bir melek gibi çok güzel ahlakla, sevgiyle İsraillilere sarılsınlar, kardeş olsunlar, bu kavga bitsin. Ergilat da bırakılsın ve sevinç ve mutluluk içerisinde ailesinin yanına dönsün. Bir de o çocuğun konumu tabii beni bir başka yönden de tedirgin ediyor. Her gün ölüm korkusuyla yaşamak bir insan için çok acıdır. Yani bunun tahammülü çok zordur. Yani hapiste olan bir insan bunu yaşamaz ama o konumda olan bir insan bunu yaşayacaktır. Yani bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. İsrailli kardeşlerimizi çok seviyoruz. Zaman zaman bu sevdiklerimiz bizim ziyaretimize gelirler. Ben kardeşlerim gibi görüyorum. La ilahe illallah kardeşlerim onlar benim. İstedikleri kadar aramızı ayırmaya çalışsınlar. Biz bunu kabul etmeyiz. Bir Kur'an ayetine dayandırmaya çalışıyorlar. Kur'an'ı yanlış anlıyorlar. Kur'an'da gayrimüslimleri veliler edinmeyin diyor Allah. Yani idareci edinmeyin. Yani vali yahut yönetici, başbakan edinmeyin. Zaten bu çok normal bir şey. Bu Kur'an'ın bizlere bir nimet olarak sunduğu bir izahtır. Bir Musevi'nin yani İsrail'de bir Müslüman başbakan olamayacağına göre Türkiye'de de bir Musevi başbakan olmuyor tabii ki. Yani halk doğal olarak bunu istemez. Yani bir Müslüman olmasını ister. Dolayısıyla Kur'an'ın işaret ettiği budur. Yoksa onlar tehlikeli insanlardır, zararlı insanlar anlamında değil. Allah onlara şefkatle bakmamızı, koruyup kollamamızı istiyor. Biz İspanya'dan alıp getirdik Musevileri buraya. Ecdadımız bilmiyor muydu? En güzel şekilde ağırladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında son derece rahattı ehli kitap. Hristiyanlar, Museviler dostça, kardeşçe yaşıyorlardı. Aynı ortamı, aynı kardeşlik ortamını yeniden tesis edeceğiz. İsrail ile Türkiye'nin arasında hiç kimse açamaz. Biz öyle filmlerle, tiyatrolarla, reklamlarla İsrail'den soğumayız. İran'la araları biraz açılır gibi olmuştu. Ahmedinecad'ın bir ifadesi oldu. Biz dedi, İsrail'i haritadan sileriz. Ben de haber gönderdim. Dedim böyle bir Müslüman böyle bir ifadede bulunmaz. Çünkü bu haramdır. Orası kutsal bir beldedir. Orada Hristiyanlar var, Müslümanlar var. Musevi kardeşlerimiz var, dindarlar var, çocuklar var. Böyle bir ifade olmaz dedim. Dolayısıyla biz orada sadece ateist siyonistleri fikren karşıyız dedim. Mehdi kan akıtmayacak, uyuyan kişi uyandırmayacak, insanların burnunu dahi kanatmayacak dedim. Bu hadislerde belirttim. Ahmedinecad aynısını demeç olarak, resmi demeç olarak verdi. Kelimesi kelimesine aynısını. Bu çok çok güzel bir şey. Yani 180 derece döndü. Ve olumlu bir insan olduğunu görüyoruz. Telkine açık bir insan olduğunu görüyoruz. Atom bombasının haram olduğunu söyledim. Bunu söylemesini de açıkladım. Nitekim gördüğünüz Hürriyet gazetesinde sürmanşet bu yayınlandı. İran resmi açıklama yaptı. Atom bombası haramdır diye. Dolayısıyla İsrail'e atom bombası kim atarsa gök kubbeyi başına geçiririz. Böyle bir şey hiç kimse yapamaz. Yani tahayyül dahi edemez. Allah onları bizlere emanet verdi inşallah. Türkistan Birliği oluştuğunda ki 2 yıl önce söylemiştim ben Türkistan Birliği oluşacak diye. İnsanlara hikaye gibi geliyordu. Bakın gördünüz sözlerim doğru çıkmaya başladı. Vizeler kaldırılmaya başladı. Bu vizeler kaldırılan ülkelerin hepsi Türkistan Birliği'nin aday ülkeleridir. Vize kalkan her ülke aday ülkedir. Arkasından pasaportlar da kaldırılacak. Kimse artık ne savaşa cüret edebilecek, ne teröre cüret edebilecek. Bu yüzyılda savaşlar bitmiştir. Terör de süratle bitecek, bunu da göreceksiniz. Mehdiyet ve Mesihiyet devri başlayacak. Bir kan akıyor. Yani kan akıyorsa bu hiçbir şekilde açıklanamaz. Yani bunda bir makullük gösterilemez. Kim akıtırsa akıtsın. İster Filistin'den roket atsınlar, İsrail istese bomba atsın. Bu hiçbir şekilde makul olmaz. Yani bunun bir açıklaması yok. Ve bunun çözümünü ancak açıkça altını çizerek söylüyorum, Mehdi halledecektir, Mesih. Ya bunun dışında bu kavganın, bu savaşın durması diye bir konu yoktur. Yani tartışmanın bu konudan asla netice alamazsınız. Yani herkes kendine göre haklı olur. Der bana bomba atıyorlar, roket atıyorlar. Ben de kendimi savunuyorum. O gözle baktığında o taraf kendini haklı görebilir. Öbür tarafta der ki ben esir oldum, baskı altındayım. Allah adına kendimi koruyorum der. Kendine göre bir mantık geliştirebilir. O da ona roket atar. Bunların tamamı yanlış. Burada bir anormallik var. Bu kan duracak. Bunu da bakın açıkça altını çizerek söylüyorum. Hadislere göre, Kur'an'a göre, Tevrat'a göre başka hiçbir açıklaması yoktur. Mehdi ve Mesih'in çözeceği bir konudur. Yani burada tartışsak, konuşsak inanın hiçbir netice alamazsınız. Sadece sesler yükselir, gerilim olur ve hiçbir netice alınamaz. Biz yatıştırmakla mükellefiz ortalığı. Yani gerilimden kaçınacağız. Yani bu mücadeleyi sevgiye, şefkate, merhamete, dostluğa çevireceğiz. Bak, bakın bunun dışında Sünni ve Şii birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Onu bırakın yani. Bakın Sünni ve Şii birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bundan yetinmiyorlar. İsrail'le Müslüman ülkeleri savaştırmak istiyorlar. Yani bunu isteyen çok fazla Hristiyan arkadaşımız var. Ve bunu bir mutlu son olarak görüyorlar. Yani inançlarına göre böyle görüyorlar. Ayrıca Hristiyanlarla Müslümanları savaştırmak isteyenler de var. Dolayısıyla yangına körükle gitmeyelim. Yani bunun heveslisi çok. Bunu kapatacak, durduracak güç bizim elimizde var. Mehdiyete ve Mesihiyete tabi olmak, peygamberin sözünü dinlemek, Tevrat'ın barışçıl izahlarını dinlemek tek çözümdür. Bunun dışında inanın sadece üzülürsünüz.
Muslim is it that this is person that give herself to the God. That mean who everyone that believe with one God is Muslim. As like a Christian, as a Druze, as Jewish, as everyone. We need people like Mr. Akhtar that cry to finish, to stop everything that make hot the weather between the Islam and the other religions.
And so we will have, but what is happening in Turkey and in other places is the demographics are that there are more and more religious people. And this will bring a change to the world, and under one God, coming to all of us, we will find peace in ways which he alone knows.
And when he came here, this is a send a big message that we need to develop this love and to be together with all the religions in the world. So we came from Israel here to say a few words, only a few words. That when we met Mr. Akhtar, we saw his spirit walk in love. Because love will build a bridge between all the culture, between all the countries, between all the people. And this is will be for you to send this to the world. And Mr. Akhtar, really you are like Muhammad in the Islam, who's give him to be a big religion, and you are here, big man, to change all the opinion about the violence and about the Muslims in the world. And I suppose that you will make a long way to get your aim, and we believe in this, and thank you very much.
Evet sayın izleyicilerimiz, çok güzel bir basın toplantısıydı. Biz de oradaydık. Hocamız mükemmel konuştu, çok hikmetli. Bu tabii dinler birliğine ve bölgede barışı, dünyada barışı tesis edecek çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Çünkü orada İnşallah. Bütün dinlerin temsilcileri vardı. İsrail Devleti'nin yetkilileri vardı. Hocamızın mükemmel, hikmetli ve yatıştırıcı üslubuyla herkes ferahladı, rahatladı. Tüm basın oradaydı. Çok güzel oldu. Hocamız Darwinizm konusuna da değindi. Hakikaten kötülüklerin kökeninde Darwinizmin, materyalizmin olduğunu, bunun bir şeytanın tuzağı olduğunu ve mücadelenin inananlarla inanmayanlar arasında Hazreti Adem'den beri var olduğunu evet, çok güzel vurguladı. Güzel ahlakın, din ahlakının hakim olmasıyla dünyada nasıl bir altın çağ yaşanacağını çok detaylarıyla anlattı. Hazreti Mehdi'nin çıktığını, Hazreti Mehdi ile Mesih'in aynı kişi olduğunu, Hazreti İsa'nın da mutlaka geleceğini onun 20 yıl içerisinde. Bunu da göreceğimizi inşallah. Çok güzel vurguladı. Herkesin çok hoşuna gitti. Gördüğünüz orada tabii Hristiyan liderler çok güzel övücü konuşmalar yaptılar. Politikacılar aynı şekilde. Tabii biz yine Darwinizme dönelim. Hakikaten bütün kötülüklerin temelinde Darwinizm var.
Dinsizlik ateizm var. Yani bütün savaşların kökeninde, bütün sosyal çatışmaların kökeninde bu var. Bu yüzden Adnan Bey'in de bunu asıl hedef olarak seçmiş olması ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de gösterdiği hedef budur. Ondan yola çıkarak zaten Adnan Bey de Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi olarak kendisini addediyor. O hedefi yerine getirmiş oluyor. O hedefe yönelik bir çalışması ciddi anlamda bugüne kadar yapmış olduğu bütün yazdığı bütün kitaplarda Darwinizmin insanlığa getirdiği belaları çok güzel bir şekilde ifade etti. İşte Darwinizmin bilimsel olarak çürütülmesine vesile oldu Adnan Bey eserleriyle. Yani bunu yapan insan tabii ki çok büyük bir görevi yerine getirmiş oluyor. Bunu bu şekilde kendisine amaç edilmiş başka bir insan daha yeryüzünde ben tanımıyorum şahsen. Dünyanın pek çok yerine gittik, konferanslar verdik. Bu şekilde bir mücadele veren başka bir grup daha yok. Başka bir insanlar birlikteliği daha yok bizim dışımızda. Adnan Bey buna vesile olmuş oldu. Biz de tabii bu amaç doğrultusunda bu fikirleri yaymak adına gidip yurt dışında konferanslar veriyoruz. Yurt içinde de konferanslar verdik. Binlerce konferanslar verdik. Erkan Bey de bu konferanslarda konuşmacı olarak müteaddit defalar katıldı zaten.
Çok aslında enteresan o tip o konferanslarda yurt dışında olaylarla da karşılaştık. Bir tanesi mesela ben çok ilginç gelmişti. Malezya'da bir konferansa gittik. O konferansta konferansı yönetmek için görevli bir fizik profesörü vardı.
Evet.
İngiliz aslında. Sonradan Müslüman olmuş. Kendini tamamıyla Allah'ın dinini, Müslümanlığı anlatmaya adamış. Belki vefat etmiş olabilir. Allah rahmet eylesin. Kanser hastasıydı. Doktorlar ona normalde 6 aylık ömrün kaldı demişler. O biz tanıştıktan sonra şunu anlattı. Biz daha önce hiçbir bağlantımız yoktu. Tanışmıyorduk. Arkadaşlarımız da tanışmıyordu. Ben bir gün Harun Yahya'nın kitaplarına rastladım dedi. O ana kadar da kendi yazdığı birkaç kitap varmış. O kitapları gördükten sonra şunu düşündüm dedi. Hani benim bundan sonra kitap yazmak için hiç uğraşmama gerek yok. Allah'ın varlığını, birliğini bilimsel delillere dayandırarak hani bir kitap ancak bu kadar güzel anlatır deyip ondan sonra hayatımı o kitapları tanıtmaya ve o şekilde tebliğ yapmaya adadım.
Maşallah.
Ve bu yüzden de Allah benim ömrümü uzattı diye düşünüyorum diyordu.
Maşallah.
Çünkü bunu dediğinde hani o 6 ay kaldı denilmenin üstüne yaklaşık bir buçuk sene geçmiş.
Maşallah
çok da böyle şevkli bir insandı. Normalde doktorlar ona kemik erimesi de varmış o hastalığa bağlı. Normalde hani hep yatması gerektiğini, işte hiçbir zaman oturmaması bile gerektiğini söylerlerken o gayet güzel hani gelip konferansı yönetip aralarda bir 5 dakika dinleyip şey yapıyordu. Eğer hani vefat ettiyse yeri cennet olur inşallah. Mesela biz orada dünyada bu eserlerin etkisini görmüş olduk. Bunun gibi çok olay yaşadık. Mesela işte Yusuf İslam yani o kitapları okuduktan sonra çok farklılaştığını yine bir konferansta karşılaşmıştık. Anlattı bize. Ona ne şekilde yol gösterdiğini, bilgisini artırdığını, mesela o şekilde tebliğ yapmaya, dini anlatmaya başladığını. Dediğiniz gibi zaten hocamızdan Allah razı olsun. Hepimizin de hidayetine o vesile oldu.
Evet, maşallah.
Biz de çünkü hani Oktar hocamın da anlattığı gibi ben de mesela lisede fen lisesinde okuyordum. Hani işte bilimsel bir okul, işte biyoloji dersi bizde çok önemli. Bizim bir biyoloji öğretmenimiz vardı, Darwinist'ti yani. Biz de o zaman normal öğrenciyiz. Yani dersi anlamak için dinliyoruz. Fakat o anlattığı hiçbir şey aklımıza yatmıyordu. Yani normalde bir amaçla dinlemiyoruz da sadece dersi anlayalım. İşte imtihanda sorduğunda cevaplayalım. Ama anlatılan şeyler o kadar saçma geliyordu ki bir türlü kabullenemiyorduk. Fakat buna verecek çok fazla, hani nasıl cevap vereceğimizi de bilmiyorduk. Hatta o dönemde de sonradan ben öğrendim, hocamıza aitmiş yine, bazı dokümanlar bulmuştuk. Onları okuyup öğrenip ondan sonra gelip derste cevap vermeye başlamıştık.
Evet.
Sonradan yıllar sonra tanıştıktan sonra hani onları da hep zaten hocamıza ait eserler olduğunu, evet, kaynaklar olduğunu öğrendik. Maşallah. Yani bu dünyada gerçekten çok ciddi bir malzeme, bir külliyat oluşmuş oldu bir anlamda. Yani yıllardan beri inanan insanlar kendi inançlarında samimi ve kararlı olmalarına rağmen bu işte bilimsellik iddiası altında sunulan bu akıl almaz şeye cevap veremiyorlardı. Evet. Ve bu tip tartışmalara girmeye de bir anlamda maalesef Müslüman kardeşlerimiz çekiniyorlardı. Kendi ağızlarıyla da, o bizim konferanslarda hep bunu söylediler. Ama bunun tam anlamıyla bilimsel delillere dayalı cevabı gümbür gümbür verildikten sonra,
hikmetli bir şekilde,
tabii, hikmetli bir şekilde ve tam dümdüz olduktan sonra şimdi artık bütün Müslümanlar göğsünü gere gere her yerde, her ortamda, yani evrim savunmaya kalkan herkesin karşısına çıkıp 3-5 cümleyle, evet, cevabını verip
tabii tutabiliyor. Mesela şu anda bizi seyreden üniversite öğrencileri olabilir, lise öğrencileri olabilir. Şunu tavsiye edelim. Eğer karşınızda evrimden bahsetmeye kalkan, evrimi savunmaya kalkan biri olursa, bu bir hoca olabilir, başka birisi olabilir, çok nezaketiyle sorun. Deyin ki, efendim deyin, bir protein tesadüfen olabilir mi? Ya olamaz diyecek, ya olur diyecek. Olur derse nasıl olduğunu açıklasın. Çünkü bakın, proteinin oluşması için başka proteinler gerekiyor, hücrenin organelleri gerekiyor, Golgi gerekiyor, ribozom gerekiyor, DNA gerekiyor, tam bir hücre gerekiyor. Başka bir hücre olmadan bir protein nasıl tesadüfen olacak? Bir amino asit bile oluşamaz. Bunu açıklasın. Açıklayamayacak. Ya da 300 milyon fosil var. Desin ki ara geçiş formu var mı? Yarım yamalak patolojik canlılar var derse getir kardeşim. Var mı acaba? Nerede? Söyleyin görelim dersiniz. İnanın bir daha evrim mevrim ağzına almayacaktır bu işi.
Maşallah. Bizim bu özellikle bütün bu Adnan Bey'in eserleriyle beraber insanların bilinçlenmesi, yaptığımız konferanslar neticesi ne tabii ki Türk toplumu da çok güzel bir şekilde aldı. Bundan 10 yıl öncesinde insanlar Müslüman olduklarını açık açık belki çok iyi ifade etmekten çekiniyorlardı pek çok ortamda. Bugün artık rahatlıkla kalkıp da işte ben evet Allah'a inanıyorum, Müslümanım, namazımı da kılıyorum, orucumu da tutuyorum. İşte sebebi peki neye, nasıl bir dinin, yani dinin gereklerini niye yerine getiriyorsun dediklerinde de işte şu bilimsel sebeplerden dolayı dinin temelleri bunlardır, Allah'ın varlığının kanıtları bunlardır, onun için ben Müslümanım diye rahatlıkla dik olarak durabiliyor insanlar.
İnşallah.
Eskiden maalesef bunu söylemek pek mümkün değildi. Çünkü din bir inanç olarak kabul ediliyordu. Bu cümle çok yabancı değildir insanlara. İşte herkesin inancı, işte ben buna inanıyorum yalnızca demiş olmakla kalıyordu insanlar belki. Devamını getiremiyorlardı. Tabii ki insanlarımız, tabii onun da mutlaka çok büyük kıymeti vardır. İmanın derecesi tabii ki derecelendirilemez iman. Ama artık insanlar bugün imanın daha güçlü bir şekilde hissedebiliyorlar imanlarının varlığını. Dinin temeli olan akidenin güçlenmesi tabii ki Adnan Bey'in bu eserleriyle, bilimsel temele inen izahlarıyla mümkün kılındı
inşallah. Hayır, öyle akıl almaz bir şeyi yıllarca doğru gibi şey yaptılar ki, dediler ki bir kere hani inançlıysan, dindarsan bilimle alakan olamaz kardeşim. Evet. Böyle bir şey vardı. Ya da bir insan bilim adamıysa veya bilimle ilgileniyorsa böyle bir insanın da dindar olma hakkı yokmuş gibi. Yani akıl almaz bir şey. Halbuki tam aksi bir durum söz konusu. Yani diğer programlarda da hep izlerken hocamız defalarca üstünde durdu. Bir kere zaten Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bize sürekli yaratılan şeyleri incelememizi, onlara bakmamızı, evet, üzerinde derin derin düşünmemizi,
evet,
yani bu şekilde imanımızın derinleşmesini bize emrediyor. Zaten bu işte bilim. Yani bunu yapmak demek, Yani yaratılanlara bir bakın dendiği zaman işte biz canlıları inceleyeceğiz. Onlar işte nasıl yaşıyorlar, nasıl barınıyorlar, nasıl avlanıyorlar. Gökyüzüne bir baktığımız zaman işte yıldızları inceleyeceğiz. Kainatı, evreni, bütün o sistemleri zaten işte bilim bu. Yani böyle bir bilim adamı zaten buradan yola çıkıp da araştırma yaptığı zaman hem çok sağlıklı bilgiye ulaşır hem de ulaştığı bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayabilir. Yoksa kendi kendini komik duruma düşürür. Yani hem bir taraftan bilim adamıyım diyeceksiniz, bunca harikayı göreceksiniz, inceleyeceksiniz. Sonra da ısrarla yok ben bunu tesadüfen olduğunu iddia etmeye mecburum, ben bunu böyle savunacağım diye kendinizi rezil edeceksiniz. Akıl alacak bir şey değil. Yani tam aksine gerçek dindar gerçekten bilim adamı olabilir. Ya da samimi bir bilim adamı olması gerekir. Samimi bir bilim adamı da yani her şeye vicdanıyla, aklıyla bakan ilk başta öyle bir imana sahip değilse bile Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle mutlaka bunun sonunda iman eden bir insan olur. Çünkü yani bunu başka türlü nasıl açıklayabilecek ki bütün gördüklerini? Evet.
Zaten şimdi tabii şu çok önemli. Yani bilim diye böyle bağımsız bir şey yok. Din her şeydir. Din hayatın yaşanan bir kısmı değildir. Din Allah'a kulluk etmektir. Yani dünyanın yaratılış amacıdır zaten din. Dolayısıyla bilimi yaratan da Allah'tır zaten. Evet, bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. İşte göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmek bilimi oluşturur.
Evet, inşallah.
Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. İşte insanların boşuna yaratılmadığını anlamaları da bilimin amacıdır.
İnşallah.
Allah'a kulluk etmek, Allah'a imanını derinleşmektir. Çünkü kuralları, kanunları yaratan Allah'tır. Mesela dünyanın kendi çevresinde dönüş ekseni vardır. Ve güneşin çevresinde çok hassas bir orbitle döner. Bir eksenle döner. Neden? Çünkü Allah bunu böyle yarattığı için. Yer çekimi dünyanın her yerinde eşittir. Bir kural vardır. Yani siz Paris'e gittiğiniz zaman orada yer çekimi olmadığını ya da 400 kilo olacağınızı bir anda ya da bir anda 5 kiloya düşeceğinizi hiç düşünmezsiniz. Neden? Evet. Dünyanın her yerinde aynıdır. Bir kurallar bütünü vardır ve düzen vardır, nizam vardır. İşte bunu yaratan Allah'tır ve bu da bilimi oluşturur. Dolayısıyla bilim ayrı bir şey zaten değildir. Bilim insanı Allah'ın yarattığına ve Allah'ın sonsuz aklına, sanatına götürür insanı.
Yani bu şekilde zaten bilim yaptıkça insan yaratıcının, yüce Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir etme imkanı bulmuş oluyor ki o yüzden Allah din bir şey olarak, bir yöntem olarak kullanılıyor ve emrediliyor zaten Allah'ı tanıyıp bilmede.
Evet.
Hocamız pardon.
Estağfurullah.
Hocamız hep vurguluyor. Hakikaten Müslümanlar, Müslüman olan bir kişi mutlaka çok kaliteli olacak, kültürlü olacak, bilgili olacak değil mi? İman hakikatlerini bilecek, Kur'an'ı bilecek her şeyden önemlisi. Çünkü Kur'an her şeyi kapsıyor. Size her şeyi kapsayan bir kitap getirdik diyor Allah. Kur'an'da bildiriyor bunu. Şeytandan Allah'a sığınırım. Son derece kaliteli, temiz, aklı başında, merhametli, şefkatli evet, olması, değil mi?
Şuuru açık, olması, evet. derin düşünebilen, derin bakabilen.
Evet, evet.
Yani çünkü aksi bir durumda gerçekten insan yani o kadar kendini sığ bir şeyin içine sokmuş olur ki bu kadar azametin içinde hiçbir şeyi görmeden yaşamaya kendi kendine Allah korusun mahkum etmiş olur. Yani burada hep mesela programın başından beri söylüyoruz böyle hani bir takım telkinlerle bazı şeyleri ayakta tutuyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi de aslında Allah'ın yaratma gücünü, kudretini, Allah'ın azametini anlatacakları yerlere geldiğinde bir takım konular hep böyle bazı karmaşık kavramlarla olayı geçiştirmeye çalışıyorlar. Mesela hani işte National Geography'de falan programlar var. Canlıların hayatını anlatıyor. Aslında anlattıkları her şey iman hakikati.
Evet.
Yani hep anlatıyor işte onun ne kadar mükemmel olduğunu, nasıl güzel yaşadığını, işte yavrularıyla olan ilişkilerini, işte nasıl avlandığını. Geliyor. Yani zaten hakikaten çok harika bir şey var. Herkes de görüyor onu. İşte diyor ki tabiat ananın yarattığı canlıya bakış. Buyurun yani. Ya da işte doğa ana diye bir kavram ortada. Ne demek yani?
Doğa hani, mucizesi.
Doğa mucizesi diyor. Bir doğa mucizesi sonucunda. Yani şimdi doğa diye bir şey var. Bu da mucize yapabiliyor falan.
Doğanın kendisi yaratılmış
zaten. Zaten yani doğa dediğin taş, toprak, işte bitki. Yani bunların bütününün adı. Onun nasıl bir mucizesi olacak? Tabiat ana ne demek? Yani tabiat ana diye bir şey mi var haşa? Yani neyin anası yani nedir yani? Bu tabiat ana işte canlılara bir şeyler, bir özellikler veriyor sanki. Yani haşa olmadık bir şeylere Allah'ın gücünü, kudretini evet. vermeye çalışıyorlar. Evet. Ama tabii ki bu yani sadece işte insanları orada o gerçeği düşünmekten alıkoyabilmek için çok aslında çirkin bir hile. Artık evet. insanlar bu hileye düşmüyor. Onlar sonunu neye bağlamaya çalışırsa çalışsın. Herkes o programları da izleyince sonunda Sübhanallah diyor. Allah ne güzel yaratmış diyor.
Evet. Ki yani bu tarihte incelediğimizde göreceğimiz bir felsefe. Totemlere tapan çok ilkel toplumların bir felsefesi bu. Yani tarih olmuş bir felsefe.
Bu aslında daha kötü. Hocamız bir örnek vermiş. Dedi ki bizi kalem yarattı. Bu ondan daha saçma tesadüf yarattığını evet, iddia inşallah. Etmek. Yani tesadüf hiçbir şey. Yani olmayan bir şey. Kalem yarattı dese o da saçma da. Evet. Bu ondan da saçma yani. Evet, böyle tamam. 21. yüzyılda hala bazı kişilerin bunu savunuyor olması çok tabii bu da Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Allah'ın evet, dilemesiyle olacak bir şey. Evet. O da iman ekatı. Yani birisinin anlatıldıktan sonra hala ben ona inanıyorum demesi de Allah'ın mucizesiyle olabilecek bir şey. Bu yüzden de hep sahtekarlıklar yapıyorlar. Biraz da ondan bahsedelim mi? Evet. Yaptıkları sahtekarlıklardan. Tamam. Mesela kayıp halka haberleri çıkıyor. Zaten son zamanlarda artık evet. çıkamıyor da hocamızdan bayağı çekiliyorlar.
Mesela o şey bir diş bulmuşlardı 1912'de Nebraska'da. Tek bir dişten yola çıkarak kalkıp işte bir adamı çizdiler. Ve o dişe bir fosil ismi taktılar. Hesperopithecus Harold Cook 2 denen bir
sırf
İsim
adamı da değil, ailesini
taktılar.
Falan da çiziyorlar yani. Evet.
Öyle dediler, burada bu dediler, şöyle bir diş buldular.
Bu dediler insanın ilkel atasıdır dediler. Maymunla insan arası bir ara geçiş formudur diye öne sürdüler. Bu tek dişten yola çıkarak.
Bakın şimdi burada kocası,
kendisi var,
karısı herhalde karısı, bu. Arkada kayınço, elti falan onları da çizmişler böyle. Bir tane diş. Sonra anlaşılıyor ki domuz dişi bu. Pardon diyorlar.
Tabii,
pardon.
Ama hep böyle oluyor. Çalışmalar yapılıyor. Evet. Bakıyor orada başka ne kemikler var diye bakıldığında bakılıyor ki hiç benzeri bir kemik de yok onu tamamlayacak olan. Ancak bir yaban domuzunun dişinden dişi ibaretmiş. O zaman anlaşılıyor ki Nebraska adamı bir süre sonra artık Nebraska domuzu olarak anılıyor mecburen.
Hayır bir de mesela gazete bu şeyler gazetelerde çıkan resimler. Yani bir maymun evet. kafası insan gibi bakıyor. Yani evet. Resmen çizmiş. Yani onu her türlü çizebilirsin.
Şimdi burada
kediye de öyle baktırabilirsin. Evet. Yani buradaki amaç da sanki hani böyle canlılar varmış bir dönem yaşamış gibi.
Evet. Bir burada normalde rekonstrüksiyon tekniği kullanılmış oluyor. Evet. Şimdi ne zaman böyle bir eksik bir kafatası kemiği bulsalar ki hemen şunu da hatırlatalım. Bugüne kadar yaşamış olan 6500 tane maymun türü var. Ve bunlardan yalnızca 120 tanesi şu an günümüzde halen yaşıyor. Yani soyu tükenmiş olan maymun türlerinin sayısı oldukça fazla. Ve bunların soyu tükenmiş bu maymun türlerinin kemiklerini oldukça bol miktarda yeryüzü katmanlarında bulabiliyor paleontologlar. İşte böyle eksik bir kemik, eksik bir kafatası bulduklarında hemen bunu laboratuvara götürüyorlar ve üzerine hemen çalışmalara başlıyorlar. İşte bunun burnu böyleydi, kulağı böyleydi, saçı böyleydi, işte bulunamamış olan kemik parçalarını da hayallerinde yine üreterek, işte ayakta duruyordu da yok, işte eğikti de, bacağı şöyleydi, ayağı yere şöyle basıyordu gibi, böyle hayali iddialarda bulunuyorlar. Bu iddiada bulunmaktan öte, bir de bunun çizimini yapıyorlar tabii ki. İşte az önce gördüğünüz o dişten evet. yola çıkarak yaptıkları çizim, onda bir örnekti. Şimdi burada da gördüğünüz bir örnek var. Bakın, Zinjantropus denen bir isim verdikleri bir kemik var, kafatası var. Bundan yola çıkarak bakın 3 ayrı çizim yapılmış.
Bu National Geographic'te olan?
3 farklı sanatçı, 3 ayrı yorumda bulunmuş. Bunların hangisi doğru? Hiçbiri doğru değil.
En sağdaki bayağı neşeli bir tip olmuş öyle kahkahalar evet. atıyor.
Şimdi bunu Almanya'da yaptılar aslında. Almanya'da bir sanatçıya yine kemik parçası vermişler. 100 ayrı sanatçıya pardon. Yüzü de ayrı resim çizmiş. Evet. Yani tamamen yani hayali.
Bilimsel
çok komik
hiçbir
yani,
yaklaşım
tabii,
değil bu. Çünkü evet. bir defa bunu paleoantropologlar zaten uyarıyorlar. Diyorlar ki çok ünlü bir Darwinist olmasına rağmen bunu uyaran bir bilim adamı var. Ernst Hutton. Şöyle uyarıda bulunuyor. Diyor ki bir kemikten kafatasından yola çıkarak onun üzerindeki yumuşak dokulara karar veremezsiniz diyor.
Tabii.
Buruna, göze, gözün ne renkti ya da işte vücudunun üzerinde kıllar var mıydı, yok muydu buna karar veremezsiniz. Kulağı hakkında yorumda bulunamazsınız. Dudağı nasıldı bunu yorumlayamazsınız. Ama bakıyoruz yorumda bulunmuş. Tabii, nasıl bulunmuş? Tabii. Sırf toplumu yönlendirmek amacıyla. Bakın bir propaganda yapılıyor. O propagandada insanların insan olmadıkları ancak bir hayvan türü oldukları inancını felsefesini insanlar aşılamak amacıyla bunu yapıyorlar. Yani bir kasıt var. Bilimsellik var mı? Hayır. Bir masal var, bir felsefe var ve bu insanlara kabul ettirilmeye çalışılıyor. Nasıl yapılıyor? İşte bilinçaltlarına onların bir maymun türü oldukları, işte maymunlardan geldikleri, aslında işte ruhu olan, seven, şefkat duyan, bir düşünen, şuur sahibi bir varlık olmadıkları ama bir hayvan oldukları, bir hayvan türünden başka bir şey olmadıkları felsefesi bilinçaltlarına işlenmeye çalışılıyor.
Yani şöyle resimler gördüğünüzde sakın inanmayın.
Evet.
Bunlar tamamen hayali, uydurma, evet. Evrimcilerin kendi hayallerinin ürünü olan, gerçek hiçbir ilgisi olmayan çizimler.
Çizimler. Yani evet. Bunun gibi her şey çizilebilir. İşte evet, uzaylı da çiziyorlar.
Burada çok büyük bir aldatmaca var. O da şu. Maymun kafatası tamamen maymun. Ancak insan gibi bakan gözler evet. Eklenmiş.
Ayağa kalkmış.
Maymunların gözleri böyle beyaz içermez. Ama burada görüyorsunuz normal insan gibi bakan gözler eklenmiş.
Aslında sürpriz bir şekilde evet. Fotoğrafları çekilmiş gibi evet, sanki evet. Şaşırmış falan.
Sırf insanların bilinçaltlarını maymun yarı maymun yarı insanlar tarihte yaşamış da işte bugüne kadar evrimleşerek insan oluşmuş felsefesini bilinçaltına aşılamak. Evet,
bugüne kadar çok yalanları var. Hocamız artık yalanlarını gün be gün cevapladığı için artık yapamaz duruma geldi. Yani mesela en son İda ve lemur fosilini insan atası gibi tanıtmaya çalıştılar. Hocamız bir iki hafta içerisinde özür diletti. Hakikaten lemur dediler. Kusura bakmayın atası değilmiş. Daha sonra Arde diye 94 yılında bulunan bonobo maymunu fosilini gibi tanıtmaya çalıştılar. Hocamız hemen akabinde özür diletti. Pardon dediler. Arde de insanın atası falan değilmiş. Artık o duruma geldiler. Onun için uzaylılar demeye başladılar. Tabi uzayları kim yarattı? Allah yarattı. Yani bir adım sonra Allah'ın varlığını kabul edecekler çok açık bir şekilde. Güzel bir filmimiz var. Daha önce gösterdik ama çok beğenmişler. Bu milketlerin nöbet tutmasını tekrar gösterelim mi bunu?
Ben de izlemiştim bunu çok.
Bunlar böyle çok sevimli canlılar.
Bunlar bir tehlike olursa diğer şeyleri arkadaşlarını uyarabilmek için nöbet tutuyorlar değil mi? Hani evet. Bir saldırıya nöbet uğrarlarsa falan. Bakın
burada nöbet esnasında göreceksiniz. Şimdi nöbette uykuları geliyor. Normalde uykusu gelen bir canlı uyur. Bakın şimdi bunlar böyle ayakta.
Ayakta uyuyorlar.
Ayakta uyuyorlar. İyice geldi uykusu.
Yuvalarını koruyorlar saldırganlardan.
Hop. Fakat devam ediyor kalkıp o da. Gidip yatmıyor yani.
Evet, maşallah.
Allah'ın yaratma sanatı yani bu milyonlarca çeşit canlı İnşallah. Var.
Zaten yani evet. Hani peki şeylere ne diyorlar? Yani duygularına insanların. Yani mesela müzik dinleyip insan zevk alıyor. Ya da işte mesela gördüğü böyle bir canlıya duyduğu bir his var, bir şefkat hissi var.
Evet.
Ya da bir acıma hissi var. İşte zor durumda bir insan gördüğünüz zaman işte bir acıma hissi oluyor. Veya sevdiğiniz bir dostunuzu gördüğünüz zaman bir sevinç duyuyorsunuz. Yani bunu hani etle, kemikle neyle açıklayacaksınız ki? Yani evet. İnsanın ruhunun bütün zaten güzellikler, derinlikler, evet. Bütün hepsi insanın ruhunda, Allah'ın insana kendinden üflediği o ruhta. Evet. Zaten onu çekip aldığınız zaman bir şey kalmıyor ki geride. Et yığını.
Evet.
Yani nasıl işte biraz önce Cihat Hocam'ın dediği gibi yani niye kendilerini illa bir hayvan çeşidi gibi olarak evet. Görmek istiyorlar. Yani akıl alacak bir şey değil. O da bir mucize.
Evet.
Allah'ın onları da bir ilim üzere öyle yarattığını evet. insan görüyor. Evet. Yoksa evet. Normal şartlarda böyle bir şeyin asla olmaması lazım. Yani herkesin baktığı zaman etrafına hemen iman etmesi lazım.
Evet.
Halen iman edemiyorlarsa o da Allah'ın dilediğine hidayet nasip etmesinden kaynaklanan evet. Şey, evet. Bir mucize gerçekten.
Zaten materyalizmin amacı da bu değil mi? Yapmaya çalıştıkları duygusuz insanlar meydana getirmek. Siz hayvansınız dedikten sonra tabii ki şefkati de almaya çalışacaklar evet. içinden. Şefkati de almaya çalışıyorlar. Sevgiyi de, yardımlaşma duygusunu da. Ne diyorlar? İşte siz işte... yükselebilmek amacıyla ilerlemek istiyorsanız işte savaşmanız lazım diyorlar.
Güçlü olan ayakta kalır.
Birbirinizi öldüreceksiniz diyorlar. O şekilde ancak ilerleyebilirsiniz. İşte güçlü ordunuz olması lazım ve bu ordunun da devamlı savaşması lazım ki o toplum ilerleyebilsin. Yoksa geri kalırsınız. İşte doğal seleksiyona uğrarsınız yoksa gibi böyle bu felsefi temellerle sevgiyi, şefkati, yardımlaşma duygularını insanların içinden almaya çalışıyorlar.
Onun neticesinde tabii bu çok önemli. Darwinizm öyle masum bir pagan kültür değil, tabii, yani tabii. Pagan dini değil. Bu mantık komünizmin diyalektik mantığını oluşturdu. Çatışma evet. ilerlemenin temelinde. Evet. Karl Marx, Engels aldılar bunu, komünizme uyarladılar. Hitler'le Rosenberg, Alfred Rosenberg aldı, faşizmi uyguladı. Çünkü Darwin'in kendisi ırkçıydı zaten. Yüksek ırklar var diyordu, beyaz Avrupalılar. Aşağı ırklar diyordu, haşa Türk ırkını aşağı olarak görüyordu. Evet. Arapları, Zencileri, bütün uzak doğulları. Bunlar maymuna daha yakındır, yok edilecektir demişti. Hitler de bunu aldı, faşizmi uyguladı ve milyonlarca insanın katledine sebep evet. oldu. Bunu aldılar, vahşi kapitalizmi uyguladılar. Güçlü olan bireyler ayakta kalır, zayıf olanlar yok olur yok gider olur. Bir sistem oluşturdular. Milyonlarca insan açlıktan ölürken milyonlarcası da vur patlasın çal oynasın bir hayat yaşama adaletsizlik meydana geldi dünyada. Bunlar tabii savaşlara neden oldu. Siz çatışma mantığını alırsanız değil mi? Şeytanın tabii. aslında istediği bir şey bu. Kan tabii. dökme mantığı. 350 milyon insan özetle öldürüldü. Şehit olanlar oldu tabii. Bunun içerisinde 20. yüzyılda. Dünya tarihine gelmiş geçmiş en kanlı kültürü, belki en kanlı yüzyılı oldu. Neden? Sırf Darwinizm'den.
Darwinizm için.
Çünkü Darwinizm'i kaldırdığınız zaman çatışmanın mantığı kalmaz, felsefesi yok olmuş oluyor. O zaman işte güzel ahlak, din ahlaka hakim olur. Zaten mesela bugünkü basın toplantısında İsrail hükümetinin yetkililerinin ve tüm dinlerin temsilcilerinin hocamıza gelmelerinin sebebi ondaki çok yüksek imanı, ahlakı, aklı, merhameti ve şefkati görmeleri. O şefkati buldukları için, o merhameti buldukları için ona gelip yardım talebinde bulunabiliyorlar. Bulunuyorlar daha doğrusu. Bundan dolayı.
Evet. Hayır, zaten yani bu söylediğiniz konu şunun için de çok önemli bence de. Şimdi bazen hani Türkiye'de de Müslüman kardeşlerimiz şöyle düşünüyor olabilirler. Ve bunu bazen dile getiriyorlar. Yani neden Darwinizm bu kadar önemli. Yani önemli çünkü Darwinizm öyle herhangi bir bilimsel teori değil. Yani öyle olmuş olsaydı zaten çoktan rafa kaldırılmış olurdu.
Evet.
Bu gerçekten dünyada bugüne kadar yaşanmış ve halen yaşanmakta olan bütün kötülüklerin anası. Çünkü anası. Normal yani bir anlamda şeytanın dini. Evet. Dolayısıyla bu en önemli konu. Evet. Siz onu ortadan kaldırdığınız zaman zaten gerisi kendiliğinden hallolacak şeyler. İnsanlar evet. böyle vahşice bir bakış açısından kurtulup kendisini yaratan Allah'a inansa, ahiretin varlığını bilse, orada yaratıcısına hesap vereceğini bilse, yani bu insan gidip adilik yapar mı? Cinayet işler mi? İnsan öldürür mü? Ondan bundan çalıp çırpar mı? Ya da komşusu açken kendisi rahat rahat uyur mu? Dünyada açlıktan ölen insanlar varken kendi keyfine bakabilir mi? Asla bunların hiçbirini yapamaz. Zaten evet. bütün bunlar o zaman çözülmüş olur. Evet. Zaten herkesin özünde istediği o güzel dünya oluşmuş olur. Bunun önündeki en büyük engel, Oktar Hocam'ın da söylediği gibi, öbür türlü bir yaklaşımı siz insanlara doğru diye dikte ederseniz, o zaman zaten diyor ki Afrika'da ikinci sınıf, beşinci sınıf gördüğü bir takım insanların zaten normal olarak zayıf olduğu için aç kalıp öldüğünü, bu şekilde de nesillerinin yok olacağını, bunun da makul bir şey olduğunu düşünüyor. Allah korusun yani. Normalde halbuki inançlı bir insan orada her öyle bir olay gerçekleştiğinde bundan kendini sorumlu tutar. Ve bunun yok olması için elinden geldiğince çalışır. Allah razı olsun. Adnan hocamızın da zaten evet. yaptığı bütün bu faaliyetlerin bir doğal sonucu da inşallah Allah'ın izniyle o olacak. Yani evet. ne zaman insanlar bütün bunları kavrayıp da o gözle baktığı zaman çevresine, zaten sorun diye sayılan o binlerce şey bir çırpıda yok olacak. Evet. Çünkü asıl sorun insanların o inancı kaybetmiş olması. Hı hı. Bu gerçekleri göremiyor olması veya gereği gibi düşünmüyor olması.
Evet, tabii 350 milyon insanın katline yok eden bu sapkın felsefelerin temelinde hepsinde Darwinizm var. Siz Darwinizmi kaldırdığınız zaman komünizm, faşizm, anarşizm, terör, ırkçılık bunlar ortadan kalkar. O zaman işte Allah'ın emrettiği değil mi? Güzel ahlak, merhamet, sevgi, şefkat, adalet, dürüstlük, güvenirlilik ortaya çıkar. Ve insanlar çok mutlu olurlar. İnşallah bu dönemde hızla geliyor.
İnşallah.
Çünkü hakikaten Darwinizm çatır çatır gidiyor bütün dünyada. Kamuoyu evet. yoklamaları bunu gösteriyor. İngiltere'de %25'e düşmüş. Türkiye'de %99 oldu Darwinizm'e karşı olanların oranı.
İnşallah.
Bütün Avrupa'da, Amerika'da, diğer ülkelerde bu şekilde oluyor. Hakikaten hocamız Allah razı olsun vesile oldu. Çünkü eserler 200'ün üzerinde ülkede okunuyor. Bir büyü gibi bir şeydi. Süper saçma. Yani insanın böyle bilim adamı olmasına da gerek yok. Yani çocuğa sorsanız yavrum sen tesadüfen mi oldun diye. Hayır değiller yani böyle. Ama işte yok böyle maymunvari resimler, yok bilmem neler falan böyle Latince isimler, yok Zincantropus, Optostropus, Prosus falan demeler böyle. Kafa karıştırarak bugüne kadar bu yalanı sürdürdüler. Ne zamana kadar? 30 sene önce hocamız faaliyetlere başlayana kadar Allah razı olsun. İnşallah. Şu anda artık ağızlarını açamıyorlar. Yanında oturuyorlar televizyon stüdyosunda ama bizim bu bulduğumuz odaya gelemiyorlar. Böyle bu şekilde geldiler.
İnşallah. Zaten Adnan Bey'in de bugün işte örneğini gördüğümüz çalışması da yine bunun göstergesi. İnsanlar arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırma faaliyeti.
Maşallah. Evet.
Yani bir insan bir insana neden düşman olur? Şeytanın kışkırtması varsa. Evet. Öyle değil mi? Yoksa bir insan vicdanen komşusuna yardımcı olur. Açsa yiyecek yardımda bulunur. Açıksa işte giyecek yardımda bulunur. İşte deprem şeyine uğramışsa, felaketine uğramışsa yine aynı şekilde yardımda bulunuyoruz. Hep insanın vicdanı vardır değil mi? Vicdanı insanı zaten yönlendirir doğruya.
İnşallah.
Hele bir de bu Kur'an ahlakıyla şekillenmişse, doğru bir temele oturtulmuşsa çok daha güzel olur tabii ki.
İnşallah.
İşte Adnan Bey'in de bugün yapmaya çalıştığı bu. Yani şeytanın kışkırtmasını, şeytanın felsefesini hakim olan Darwinist felsefeyi yeryüzünden silmek.
Ya zaten hani Müslümanlığın en temel öğretilerinden biri zaten nedir? Yani imanı insana Allah verir.
Evet.
Allah hidayet verir. Dolayısıyla başkasına zarar vermediği sürece, bir adilik, bir düşmanlık peşinde olmadığı sürece bir insanın dini başka diye veya yeterince o anda iman seviyesi yüksek değil diye ona düşmanlık etmenin bir anlamı yok ki. Tam tersi hani insan acıyıp ona şefkat duyup Allah'ın varlığını birliğini ona anlatıp Allah'ın bildirdiğini ona aktarmaya çalışmak gerekir. Evet. Ve onun için de dua etmek gerekir. İnşallah. Allah hidayet nasip etsin diye. Ondan sonrası zaten kimsenin elinde değil. Keşke hani keşke demeyeyim de Allah affetsin. İnsanın elinde öyle bir güç olmuş olsaydı, Allah öyle bir güç vermiş olsaydı zaten hemen onu insan kullanır. Herkesin hidayet bulmasını, iman etmesine vesile olurdu. Ama öyle bir gücümüz yok. Ancak sadece anlatmak var. Anlamıyorsa da bir insan ona niye kızıp düşman olasınız? Yeter ki hocamızın hep dediği gibi hani bu işte dünyada kargaşa çıkartan, vahşet uygulayan insanlar. Bunlara karşı bir mücadele etmek lazım. Evet. Onlar da zaten şeytanın etkisinde bunları yapan ateist, dinsiz insanlar. Onlara da inşallah Allah hidayet nasip eder. Evet. Ama tabii ki hiçbir zaman onların öyle şeyler yapmasına da müsaade edilmez.
Mesela bugüne kadar asla hiç kimse mesela terörizmin Darwinist felsefeye dayandığını kimse ifade etmemişti hocamız dışında, Adnan Bey dışında. Adnan Bey İslam Terörü Lanetler adlı kitabıyla ilk olarak ortaya çıkan kişidir. İslam'ın terörle hiçbir ilgisi olmayacağını, hatta hiçbir dinle ilgisi olmayacağını ifade eden tek kişidir.
İnşallah.
Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Hakikaten çok önemli konular bunlar. Herkesin bilmesi gereken, çünkü Darwinizm çok açık. Kötülüklerin kaynağı, sen insansın ve hayvansın. Güçlü olan ayakta kalır. Ayakta kalmak için güçlü olman gerekir. Çatışmada ilerlemenin temelidir mantığı verildiği zaman 350 milyon insanın öldürüldüğü bir yüzyıl yaşanıyor. Evet. İnşallah 21. yüzyıl çok büyük ferahlık olacak. Darwinizmin ortadan kalkmasıyla, güzel ahlakın, İslam dininin güzelliklerinin hakim olmasıyla, Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın gelmesiyle altın çağ yaşanacak inşallah. Teknolojide, sanatta, bilimde çok büyük ilerlemelerin olduğu, tam adaletin sağlandığı, bütün huzurun bölgelerde, her tarafta, dünyanın her tarafında barışın hakim olduğu bir dönem hızla yaklaşarak geliyor inşallah.
İnşallah.
Yarın bizi 22 ile 24 saatler arasında sayın seyirciler, Çay TV ve Aksu TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Hocamızın eserlerini de www.harunyahya.org ve harunyahya.net adreslerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunları kullanın, filmleri seyredin, okuyun, okutturun, etrafınıza anlatın. İnşallah çok kısa zamanda çok güzel ahlak hakim olacak. Herkese iyi geceler diliyoruz.
İyi geceler.
İyi geceler.